Çay TV ekranlarından Mutlu Akşamlar Labirent programıyla karşınızdayız. Evet, bu akşam birbirinden değerli konuklarımızla iman hakikatleri üzerine sohbetler yapacağız. Sayın Doktor Oktar Babuna ve Sayın Doktor Cihat Gündoğdu bizlerle birlikte. İlerleyen dakikalarda Sayın Adnan Oktar da bize katılacak. Evet efendim, öncelikle bu haftaki konumuz termitler.
Evet.
Dilerseniz önce hoş geldiniz diyorum.
Hoş bulduk.
Konumuza geçmeden önce bir veteremiz var. İsterseniz veteremizi izleyelim. Daha sonra veteremiz üzerine konuşalım. Daha olur, aydınlatıcı, daha olur. Çarpıcı olur. Önce termitlerle ilgili veteremizi ekranlarınıza getiriyoruz. Sohbetimiz devam edecek.
Termitler karıncalara benzeyen küçük böceklerdir. Koloniler halinde yaşar ve kendileri için dev yuvalar inşa ederler. Yuvanın inşaat malzemesi işçi termitlerin salyalarını harç olarak kullanıp topraktan yaptıkları tuğlalardır. Bir termit yuvasının büyüklüğü bazen 3-4 metreyi bulur. Termitlerin boyuyla karşılaştırıldığında dev bir gökdelen sayılan bu yuvaların mimarisi şaşırtıcıdır. Termit yuvalarının içi derin dehlizlerle doludur. Dehlizlerin derinliklerinde ise yaklaşık 1,5 milyon termit büyük uyum içinde çalışır. Yuvanın kesidine baktığımızda bu dehlizlerin içinde kraliçeye özel bir salon, tarım alanları, depolar ve havalandırma kanalları olduğu görülür. Termitler bir yandan yuvanın inşaat ve tamirini yürütür, bir yandan muhtemel düşmanlara karşı hazırlanır, bir yandan da yuvalarının içinde tarım yaparak mantar yetiştirirler. Bu kadar kalabalık bir nüfusun yaşayabilmesi ise çok önemli bir şarta bağlıdır. Yuvanın ısı ve nem dengesinin sağlanması. Bu soruna karşı getirilen çözüm mükemmeldir. Termit yuvasının tavan kısmında birbirine paralel olarak inşa edilmiş paneller yer alır. Bu çamurdan yapılma paneller termitlerin bedenlerinden çıkan nemi emerler. Bu nem yuvanın içindeki havanın ısınmasıyla birlikte buharlaşır ve yuvanın havalandırma kanalları boyunca yukarı doğru yükselir. Bu buharlaşma bir taraftan yuvanın ısısını düşürür, bir taraftan da daimi bir hava sirkülasyonu sağlar. Termit yuvasındaki bu paneller kusursuz bir klima işlevi görmektedir. Termitlerin inşaat bilgisinin daha da şaşırtıcı örnekleri vardır. Kuzey Avustralya bozkırlarında yaşayan bir başka termit türü, eni çok geniş ama kenarları çok ince olan kama biçiminde yuvalar yapmaktadır. Bu yuvaların sırrı güneşe olan açılarıdır. Termitler yuvayı öyle bir açıyla inşa etmektedirler ki, güneşin tepede olduğu öğle vaktinde yuvanın çok az bir yüzeyi güneşi görmekte ve böylece ısınma en aza indirgenmektedir. Bu türe ait bütün termit yuvalarında aynı açı hiç şaşmaksızın kullanılmaktadır. Konunun en çarpıcı yönü ise tüm bu harika inşaatleri yapan termitlerin kör olmalarıdır. Peki bir santimetre bile önlerini göremeyen bu küçük canlılar ince mühendislik hesaplamalarına dayalı bu dev kuleleri nasıl inşa etmektedirler? İngiltere'nin ünlü biyologlarından biri olan David Attenborough, termitler hakkında hazırladığı bir belgeselde bu soru karşısında şu yorumu yapmaktadır.
Each worker places its pellet of mud in a position demanded by a master plan. Though how they are able to do so, we don't begin to understand.
İnsanların anlayamadıkları ama her termitin kayıtsız şartsız itaat ettiği bu büyük plan Allah'ın bu canlılara vermiş olduğu ilhamdır.
Büyüklerine dair bir kesit izledik. Evet hocam, öncelikle size dönmek istiyorum. Hakikaten de canlılar küçük ama inanılmaz derecede bir yaşam kalitesine, bir yaşam standardına sahipler. Neler söyleyeceksiniz? Bu kadar küçük bir canlının üstelik de kör olmasına rağmen böyle bir standarda ulaşması, yaşamıyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Nasıl yorumluyorsunuz?
Söyleyecek çok şey var tabii. Termitler biraz önce de filmde de gördük. Karıncaya çok benzer canlılar, minik canlılar. Fakat dediğiniz gibi gözleri görmüyor. Görmeyen gözlerle bu mimari sanat eserlerini, yani daha doğrusu şaheserleri inşa edebiliyorlar. Tabii bunun termitin aklıyla olduğunu söylemek çok akılsızca olur. Evet. Çünkü milimetre küpten küçük beyinleri olan çok minik sevimli canlılar bunlar. Hakikaten yaptıkları yuvalara bakınca Allah'ın sonsuz yaratma sanatını görüyoruz. Metrelerce yükseklikte bakın bu binaları, yani yaşadıkları yuvaları inşa edebiliyorlar. Bunu da ağızlarında bunların bir salyaları var. Bu salyaları toprakla karıştığı zaman onu sert bir madde haline getiriyor ve o sert duvarları bu şekilde inşa edebiliyorlar. Fakat inşa ederken çok önemli detaylar var. Yuvanın içinde ısı ve nem sürekli olarak sabit tutulabiliyor. Hangi sıcaklıkta olursa olsun, çölde de yapabiliyorlar bazen bunları. Isı ve nem hep sabit kalıyor. Nasıl oluyor biliyor musunuz? O duvarların üzerinde minik gözenekler var. Bunlar havayı filtretmeye yarıyor. Hava içine girdikten sonra yuvaların alt kısmına nemli mahzenler inşa ediyorlar. Oradaki su buharının buharlaşmasıyla özel koridorlardan yukarıya hole çıkan nem, ısının ve nemin hep sabit kalması sağlanıyor bu şekilde yuva içerisinde. Şimdi bu müthiş bir akıl.
Evet.
Yani
evet.
Bunun termitin aklıyla açıklamak hiç imkansız. Tamamen imkansız.
İmkansız.
Tesadüfler, hele Darwin'in iddia ettiği gibi tesadüf zırvasıyla açıklamaya kalkmak
mümkün
tamamen
yok.
Mümkün yok. Yani akla, mantığa, bilime, her şeye aykırı, vicdana aykırı bir izah olmuş oluyor. Burada tabii Allah'ın aklı olduğunu görüyoruz. Bakın ben size daha şaşırtıcı bir örnek vereyim. Şimdi şöyle bir deney yapmışlar. Termitlerin yuva yapması için toplu halde biliyorsunuz yuva yapmaya başlıyorlar. Daha başlar başlamaz bunları ikiye ayırmışlar. Yani birbirlerinden bağımsız olacak şekilde birlikte yuva yapmaya başlayan termit grubunu ikiye bölerek, tam ikiye ayırarak birbirinden bağımsız hale getirmişler. Sonuçta ne çıkmış biliyor musunuz? İki tane ayrı yuva, fakat ikisi de birbirinin tam yarısı, birbirini tamamlıyor. Yani bütün koridorlar, ayrıntılar birbirine denk geliyor.
Denk
simetri
geliyor.
Bir şey olacak şekilde. Yani bir yuvanın yarısını yapmışlar. Şimdi bu şu gerçeği ortaya çıkartıyor. Termitlerin üzerinde tecelli eden bu akıl, bireysel termitler üzerinde, bireysel termitlerden kaynaklanan bir özellik değil. Toplu halde tecelli eden bir akıl var. Allah'ın aklı tabii ki. Ancak toplu halde oldukları zaman bu gerçeği, bunu yapabiliyorlar. Mesela başka bir deneyle de ne demek istediğimi daha iyi anlatayım isterseniz. Çekirgeler uçarken, çekirgeler hepsi belli bir yöne doğru uçuyorlar. Bunlardan birisini izole edip aldığınız zaman, ki yapılmış deneyler bunlar, mesela bir kutunun içerisine koyuyorsunuz. Onu ayırıyorsunuz o topluluktan. Kutunun içerisindeki hareketleri o belli bir yön uçmayı bırakıyor. Panik halinde değişik yönlere uçuyor. Kutunun içerisinde yine o topluluğun içerisine getirdiğiniz zaman kutunun içerisinde yine o toplulukla birlikte aynı yöne doğru uçmaya başlıyor.
Bu şey gibi değil mi? Kuşların aynı yöne göç etmeleri gibi. Yani birbirinden bağımsız
evet.
olarak habersiz bir şekilde aynı yöne göç etmeleri gibi.
Evet. Fakat işte burada toplu olmaktan kaynaklanan bir akıl meydana geliyor. Allah'ın aklı, Allah'ın vahyiyle, emriyle hareket ettikleri çok açık. Yani düşününce bir yuvayı ayırdığınız zaman siz eğer birbirinin tam tıpatıp birbirini tamamlayacak şekilde birer yarısını yapıyorlarsa bu yuvanın, yani bu tabii Allah'ın yaratma sanatını, üstün yaratma sanatını gösteriyor. Kebir, büyük olan, pek büyük olan Allah'ın yaratma sanatını ortaya koyuyor. Tabii Darwinizmi kökünden kaldıran izahlar bunlar. Bilimsel detaylara indikçe müthiş bir yaratılışla karşılaşıyoruz. Mesela daha önceki programlarda arıyı konuştuk. Arının yaptığı hesaplar hiçbir insana yapabileceği hesaplar değil.
Evet.
Bu termitin gösterdiği akıl biraz önce kısa VTR'mizde de gördük. Mesela güneşe özel bir açıyla yapıyorlar. Nereden biliyor?
Havalandırma kanalları, o klima mükemmel bir kusursuz klima görevi gören kanallar. Yani
evet.
imkansız baktığınız zaman o kadar küçük bir canlının kendi aklıyla bunu veya içgüdüleriyle, hadi diyelim ki içgüdüleriyle böyle bir şey yaptı. İmkansız.
Bireysel olarak evet. bireysel olarak yapılmış hiçbir şey yok.
Evet.
Ortaya çıkan
evet.
yapı zaten bunu kanıtlıyor. Yani birbirini tamamlayan iki yarının olması, iki ayrı grubun yaptığı inşaatlar karşılaştırıldığında Demek ki aynı plana göre hareket ediyorlar. Görev paylaşımı var. Birisi projenin bir yarısını almış, ondan sorumlu. Diğer yarısı ise projenin arta kalanından sorumlu. Bir plan halinde yapıldı, projeye uyuldu, kesin net.
Tabii mesela bir inşaat yapıldığında bilirsiniz hep bir plana göre yapılır. Şimdi burada bir plan var, görünmeyen bir plan var. Termitlerin her birinin bir görevi var. Ve her bir termitin görevi bir bütünün parçası. Ve hepsi birleştirdiğiniz zaman bu mükemmel şaheser mimari sanat eserleri ortaya çıkıyor. Dolayısıyla tabii bu Allah'ın emriyle hareket ettiklerinin çok açık bir delili. Çünkü öyle detaylar var ki dediğiniz gibi gözeneklerden giren hava, altta nemlendirme mahzenleri, o hava nemleniyor, nemlenen hava yukarıya çıkıyor. Yani bu böyle hesapla hiçbir insanın hesap edebileceği gibi şeyler değil. İnsandan daha üstün bir akıl gösteriyorlar.
Ellerinde hesap makineleri yok bunların.
Yok tabii ki yani.
Zaten gözleri kör. Hı hı. Üniversiteye de gitmemişler, mimari eğitimi almamışlar, mühendislik hesaplarını bilmiyorlar. Statik hesabı nedir bilmiyorlar. Ama ortaya çıkan yapı bakıyorsunuz. Muhteşem. İnsanla karşılaştırıldığında bir gökdelenden gökdelenden kat be kat daha yüksek boyutta bir inşaat yapmış oldukları çıkıyor ortaya.
Evet.
Yani bir bazıları var 7 metre boyunda. İnsanın yaptığı işte en yüksek kulelere bakıyorsunuz. Böyle mimari kuleler, işte gökdelenler. Onlardan kat be kat daha fazla büyüklükte mimari şaheserler yaptıkları anlaşılıyor.
Şimdi darmistler diyorlar ki bunlar demek ki öğrenmiş olması gerekir gibi bir safsata. Yani şimdi nasıl öğrenecekler? Bir kere yani bir termitin evet.
Yaşayarak öğrenecek bir şey değil ki.
Tabii yani. Nasıl deneme yanılma yapacaksınız? Nasıl deneyerek yanılır? Bir hayatı zaten yeterli değil. Yeterli bir süre yaşamıyor. Hadi diyelim yaşadı. Ya bu kadar saçma da olsa öğrendiğini varsayalım. Peki sonraki nesilleri nasıl aktaracak? DNA'sında kayıtlı olması lazım. Bu şunun gibi yani mesela aileler var tıp okuyor. Hı hı. Onların çocukları doktor olarak mı dünyaya geliyor? Yani, tıp bilim bilerek mi dünyaya geliyor?
Yani, düşman tıpa sonuca çıkıyor doğru.
Yani çok büyük bir rezalet tabii. Yani Allah yaratmıştır demek yerine her şeyi zorlayıp böyle tesadüfen olduğunu zorlamaya çalışmak, Allah'ın varlığını inkar etmek hiç olacak şey değil. Halbuki her şey Allah'la güzel.
Evet.
Allah'ın sonsuz varlığı insan için sonsuz bir mutluluk kaynağı. Çünkü sonsuz merhamet sahibi, sonsuz adalet sahibi, sonsuz akıl sahibi bir varlığın yarattığı hayatı ve kaderi yaşıyoruz biz. Bu çok büyük güzellik. Öbür türlü onların iddiasına göre haşa bir yaratıcının olmadığı bir ortam düşünün. Kaos, tesadüfler, bozgunculuk, kısacık bir hayat, ölüm, yok olma. Yani her şey kötü. Halbuki Allah'la güzel her şey.
Evet.
Yani ne demek bu zorlamanın manası? Tabii şu gerçek ortaya çıkıyor. Onlar da bir kader üzere yaratılmışlar. Yani çünkü bir normal bir insanın, biraz aklı çalışan bir insanın bunları tesadüfen olduğunu iddia etmesi imkansız. İşte bu imkansız gerçekleşiyor. Bu da bir Allah'ın mucizesi, Darwinizmin olması.
Yani burada şey yapıyorlar, yani yine Allah'ın emriyle hareket ettikleri anlaşılmış
tabii
oluyor.
Tabii ki.
Yani normal mi? Bir insana deseniz 2 kere 2, 4 olduğunu herkes bilir. Bunlar diyorlar ki hayır 2 kere 2, 8 eder gibi böyle bir mantıksızlık. Yani ortaya koyuyorsunuz aritmetik kanunlarını, kuralları koyuyorsunuz, yan yana getiriyorsunuz. Bak 2 daha 4 eşittir 4 diyorsun, hayır diyor.
Olamaz. Aslında tüm bu soruların cevabı doğada gizli. Yani belgesellerde de çoğumuz seyrettiğimiz zaman ormandaki yaşama baktığınız takdirde her varlığın bir sonraki varlık için öldüğünde bile bir kazanç sağlıyor. Hepsinin bir amacı var. Yani izlediğiniz zaman bir sonraki canlının var olması için veya beslenebilmesi için bir ortam hazırlıyor. Veya işte yaşantısına bakıyorsunuz toprağın işte altında bambaşka bir yaşam sürüyor ve farklı aralıklarla besleniyor. Farklı zaman dilimlerinde dışarı çıkıyor. Yani bunları da takip ettiğiniz müthiş zaman o canlıların denge var, evet dengesine hayran kalıyorsunuz. Evet. İnsanlarda yok o kadar denge.
Canlar arasında müthiş bir fedakarlık ve sosyal dayanışma var hakikaten. Mesela bu termitlerin sosyal dayanışması. Bakın demin filmde gördük. 1,5 milyon termit bir araya gelip mükemmel şartlarda yaşayabilecekleri bir bina, bir sanat eseri meydana getiriyorlar. Hı hı. Allah'ın dilemesiyle. Karıncalar arasındaki yardımlaşma, arılar arasında dediğiniz gibi canlılarda fedakarlık, yavrusunu besleme, koruyup kollama. Bu gene Darwinizmi geçersiz kılıyor. Çünkü Darwinizmin iddiası neydi? Charles Darwin güçlü olan ayakta kalır, zayıf olan yok olur gider. Bir çatışma vardır, zayıf bireyler elenirler, güçlü olanlar ayakta kalır. Çatışma ilerlemenin temelidir gibi sapkın mantıklar ileri sürmüştü. Halbuki baktığımız zaman doğaya hiç de öyle olmadığını görüyoruz. Hakikaten sosyal dayanışmaları var canlıların. Evet. Fedakarlık yapıyorlar. Mesela bakteri hücreleri ortamda, belli bir besin ortamında çok fazla üreme olduğu zaman bazıları intihar ediyor. Yani kendi aleyhine gibi zahiren, kendi aleyhine bir durum meydana getirerek intihar ediyor ki öbürleri hayatta kalabilsin diye. Ya da bitkiler üremelerini durduruyorlar.
Evet.
Yani çok büyük bir akıl var. Her aşamasında canlılığa baktığımız zaman her detayda, her canlının üzerinde çok büyük bir aklın tecelli ettiğini görüyoruz. İşte o Rahman ve Rahim olan Allah'ın sonsuz aklı.
Evet.
Mesela termit dediğimiz bu küçük canlılar, milyonlarcası bir araya gelerek bir topluluk oluşturmuşlar. Bu yuvaların içinde ne yapıyorlar diye baktığınızda hiç de öyle barınma amaçlı olmadığını görüyoruz. Yalnızca barınma değil buradaki amaç. Odalar inşa ediyorlar ve odalarda tarım yaptıklarını şahit oluyoruz. Nasıl bir şey yapıyorlar? Topladıkları her türlü organik maddeyi, çürümüş odun parçaları olabiliyor bunlar. Çürümüş yaprak parçaları olabiliyor. Her türlü organik maddeyi topluyorlar ve ne yapıyorlar biliyor musunuz? Mantar yetiştiriyorlar.
Aa, çok ilginç.
Evet. Ve bu tabii ki o koloninin beslenmesi için gerekli bir şey. İçeride bir hayat yaşanıyor. Bir şehir hayatı yaşanıyor. Dışarıdan artık hiçbir şey ihtiyaç duymadan kış aylarını rahatlıkla geçirebiliyorlar.
Evet, işte karıncaların az önce bahsettiğim konu, hani belli bir süre dışarıdan işte yiyeceklerini tahsis edip daha sonrasında kendi içlerinde kapalı bir, evet, yaşam sürmeleri gibi. Yani bunu başka bir şekilde açıklamanın pek
nasıl
mümkün yok.
Nasıl açıklanabilir bu? Evet. Yani bir küçücük bir hayvan var, gözleri görmüyor ama beraber bir organizasyon kurmuşlar. Diyorlar ki kendi aralarında karar mı almışlar bunlar? Biz işte bunu malzemeleri getirelim. Bunlar nemli ortamda mantarların türemesi için, üremesi için uygun ortam oluşturur. İşte salgılarımızı da karıştıralım ve bu ekimi yapalım. Böylece şeyimizi, yiyecek ihtiyacımızı bu şekilde karşılayabiliriz diye böyle bir karar almış olmaları lazım.
Böyle bir karar alamayacaklarına göre de böyle birleşip konsey oluşturup.
Buradaki akıl tamamen tüm bu termitleri yöneten yüce aklın ürünü sonuçta. Evet. Allah'ın yaratması inşallah.
Evet. Yani sisteme baktığınız zaman çok düzenli. Hayran olmamak hakikaten mümkün değil.
Evet.
Bu arada kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. İzninizle izleyicilerimiz soru ve görüşleri için ahirzamansohbetleri@hotmail.com adresinden bizlere ulaşabilirler ve aynı zamanda yayınımızı harunyahya.tv internet sitesinden de canlı olarak izleyebilirler. Evet, devam edebiliriz. Evet. Kaldığımız yerden konumuza.
Şimdi daha detaylı bilgi için sayın seyircilerimiz Adnan Bey'in, yani harunyahya.net.org sitelerine girdikleri takdirde,
evet,
bu konuyla ilgili detaylı bilgi bulabilirler. Mesela Termit Mucizesi diye bir kitabı var. Bir kere neye baksanız hakikaten Allah'ın üstün yaratma sanatını görüyoruz. Adnan Bey'in kitaplarında da çok geniş bilgiler var bununla ilgili olarak. Mesela Örümcek Mucizesi kitabı var. Karınca Mucizesi, Termit Mucizesi, Gözdeki Mucize, DNA ile ilgili kitapları var. Genlerle ilgili kitapları var. Amaç tabii şu. Bu detaylar bize Allah'ın üstü yaratma sanatını gösteriyor. Yani bilimin bir amacı vardır. Siz baktığınız zaman, doğayı incelediğiniz zaman, detaylara indiğiniz zaman çok ihtişamlı bir yapıyla karşılaşıyorsunuz. İşte termitlerin gösterdiği akıl mesela. Aralardaki gösterdikleri, hı hı, o yaptıkları inanılmaz hesaplar. Hücreye gidiyorsunuz, hormonlara gidiyorsunuz.
Evet.
Başka şeylere baktığınızda bilimin amacı Allah'ı tesbih etmektir, Allah'ı yüceltmektir. Bundan dolayı bu bilimsel gerçekler bize hakikaten Allah'ın sonsuz yaratma sanatını ve sonsuz aklını gösteriyor. Allah çünkü çok ihtişamlı yaratmış. Hakikaten detaylara indikçe daha büyük detaylarla karşılaşılıyor. Yani bir hücrenin içine girdiğiniz zaman apayrı bir alem var. Atoma bakıyorsunuz öyle. Mesela atomun çekirdeği var, elektronu var. Milimetrenin milyonda biri büyüklüğünde bir yapının içerisinde elektronlar, ki birçok elektron bir arada bulunuyor. Saniyede 1000 ile 100 bin kilometre arası bir süratle hareket ediyorlar. Bakın milimetrenin milyonda biri bir büyüklüğü düşünün. Milimetrenin milyonda birinde ne kadar çok bir hareket olması gerekiyor ki? Saniyede 100 bin kilometre bir mesafe kat edecek. Ve hiç çarpışmıyorlar. Tabii bu sadece Allah'ın dilemesiyle, Allah'ın, evet, sonsuz kudretiyle olabilir.
Kesinlikle. Yani onda şüphe götürür bir taraf yok aslında da.
Evet. Şimdi bütün hayvanlarda bu akıl alametlerine şahit oluyoruz. Mesela termitler dedik. Şimdi termitler kendi aralarında kimyasal bir şekilde haberleşiyorlar. Bunların kimyasal maddeler üreterek birbirleriyle anlaşıyorlar. Mesela yuva bir saldırıya uğradığında kraliçe termit getir kendine sunulan yiyeceklerin üzerinde bu alarm kokusunu, alarm kimyasını seziyor. Ve böyle onu sezdiği anda bütün koloniyi harekete geçirecek alarmı bu sefer kendisi başlatıyor. Yani bütün termitlere saldırı emrini veriyor. Mesela böyle bir haberleşme sistemleri var, alarm sistemleri var kendi aralarında haberleştikleri. Kendilerini birbirlerini tanımaları var gözleri kör olmasına rağmen. Yabancı bir böceği içeriye sokmuyorlar. Kati surette.
Evet.
Bekçiler, nöbetçiler var girişlerde. Sokmuyorlar. Ama bakın burada apayrı başka bir mucizeyle karşılaşıyoruz. O da şu. Karıncalar termitlerin birbirlerini tanımak için birbirlerini parol olarak kullandıkları o kimyasal maddeyi kendi vücutlarında üretmişler. Böyle bir şeyle karşılaşmış oluyoruz. Yani bu güvenlik sistemini çözmüş karıncalarla karşılaşıyoruz.
Kendi
bunlar
şimdi, evet, sistem, evet, mükemmel diyorum.
Ne yapıyor bu karıncalar biliyor musunuz? Gidiyorlar, o kimyasal termitin salgıladığı o kimyasalı kendi vücudunda salgılayarak rahatlıkla kapıdan içeriye yürüye yürüye giriyor içeriye. Birkaç böyle karıncalardan bazıları, belli bir koloni var bu şekilde hareket eden. Ve içeriye girip istediği gibi içeride dolaşıyor. Koridorlarda dolaşıyor, o tarım yapılan yerlerde dolaşıyor. İhtiyaçlarını karşılıyorlar. Termitler bunların karınca olduğunu fark etse hemen saldırıp öldürürler. Hatta öldürme teknikleri var. Kendi vücutlarında bulunan zehirli bir kimyasalı vücutlarını patlatarak düşmanın üzerine gidiyorlar. Ve düşmanını bu şekilde tahrip ediyor termitler. Bunu hiçbir şekilde böyle bir saldırıya da maruz kalmadan bu karıncalar şeyi çözmüşler. Bu güvenlik tertibatı sistemini çözmüşler. İçeride istekleri gibi dolaşıyorlar.
Çok ilginç.
Yani burada apayrı bir mucize çıkıyor tabii ortaya.
Evet.
Şu, o da şu. Bir defa şimdi karıncalara bak, termitlere bakıyorsunuz. Bir güvenlik sistemi oluşturmuşlar. Bu küçücük akıl beyinlerini nokta bile gösteremeyeceğiniz termitlerden beklenemeyecek bir şey olduğu kesin. Allah'ın yaratması.
Karıncalara bakıyorsunuz. Tam ayrı bir sistem geliştirmişler.
Onların ürettiği kimyasalı tespit etmişler. Kendi vücutlarında üretiyorlar. Evet. Ondan sonra onu bir akıl alameti olarak sergileyip İçeriye girebiliyorlar. Yani burada bir defa şunu sorgulamak lazım. Aklı başında bir insanın sorması gereken sorular şunlar. Karınca o kimyasalı analiz edip, kimyasal yapısını, moleküler yapısını çözüp, büyük herhalde çok gelişmiş laboratuvarları olması lazım, öyle değil mi?
Değil mi? Evet.
Öyle kesin bir edecekler, onu üretecekler. Ama laboratuvarda değil, kendi vücutlarındaki hücrelere emir verecekler. Sen bu kimyasalı üret diye. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Yani ben şahsen hiçbir hücreme söz geçiremiyorum. Burada söz geçirebilen varsa insanlardan söylesin. Böyle bir şey söz konusu değil. Allah'ın yaratması var yalnızca. Ben pankreasıma insülin üret ya da üretme diye emredemiyorum. Pek çok şeker hastası var görüyorsunuz.
Tabii.
Kimsenin kontrolünde değil hiçbir hücresi. Allah'ın yaratması var. Allah'ın kontrolü var. Allah'ın emretmesi var yalnızca. Allah emrediyor ve karıncanın o hücreleri termitin o savunma için kullandığı, haberleşme için kullandığı, güvenlik sisteminde kullandığı o kimyasalı ürettiriyor Allah. Neden? Bizim gibi insanlar imtihan oldukları şu dünyada incelesinler etraflarını, bilim yapsınlar ve Allah'ın varlığının delillerini bu şekilde tespit etsinler. Allah'ın gücünü takdir etsinler diye. Başka hiçbir amacı yok.
Tabii, detaylara baktıkça Darwinizm'de ne kadar büyük bir safsat olduğu daha belirgin hale geliyor. Yani canlıların işte bunları tecrübe yoluyla öğrenmesi, sonra da güya doğal seleksiyon diye bir mekanizmayla seçilip bunların iyi olanların hayatta kalması, yani bu tamamen mantığa aykırı, bilimsel gözlemlere aykırı, vicdana da aykırı iddialar bunlar. Bir kere tecrübe yoluyla öğrenilebilecek davranışlar hiç değil bunlar. Zaten öyle olmadığı da anlaşılıyor. Çünkü termit daha dünyaya gelir gelmez hemen işe koyuluyor. Mesela gugu kuşları var. Gugu kuşları daha yumurtadan çıkar çıkmaz gözlerini dahi açmadan diğer yavruları yuvadan aşağıya atıyorlar. Şimdi bu tabii ki bunun öğrenilmiş bir şey, sonradan öğrenilmiş bir şey olmadığını ortaya koyuyor. Daha doğar doğmaz bu özelliğe sahipler hakikaten. Arılar mesela yuvadan larvalar yetişip de çıkar çıkmaz dışarı hemen petekleri inşa etmeye koyuluyorlar. Mükemmel açılarla, mükemmel bir mühendislik bilgisiyle. Dolayısıyla bunların zaten öğrenilmediği çok aşikar.
Evet.
Öğrenilmesi de imkansız.
Bir de kaldı ki az önce dediğiniz gibi hadi diyelim öğrenildi. Hani babadan oğula nasıl aktarılacak? Yani hem zaten ömürlerinde böyle bir durum söz konusu değil. Bir de aktarma konusunda böyle bir durumları söz konusu değil.
Evet. Bu sadece tabii insanda olan bir özellik. İnsan ruhu olan bir varlık. Hakikaten birikimlerini mesela eserler yazarak, kitaplar yoluyla, değil mi? Böyle nesilden nesile aktarılabiliyor. Ama hayvanların böyle bir özelliği yok. Hayvanlar insan gibi ruhu olan varlıklar değil. Doğar doğmaz da bu özelliklerle hemen işe koyuluyorlar. Dolayısıyla bu Allah'ın vahiyiyle, yani emriyle hareket ettiklerinin çok açık delili.
Bizler bile bir noktaya kadar bir sonraki nesle her şeyimizi aktaramıyoruz. Mesela iyi genlerimizi verebilme gibi bir kendi isteğimizle verebilme gibi bir durumumuz söz konusu değil. Veya işte az önce söylediğiniz gibi doktor babanın doktor oğlu olacak veya tüm o eğitimini ona aktarması imkansız.
Tabii ki değil. Şundan dolayı değil. Genetik özellikler bakın hiçbir şekilde değişime uğramaz. Uğradığı takdirde en ufak bir değişiklik dahi zararlı olur. Biz bunu bilimsel olarak biliyoruz bugün. Zaten Darwinizm orada da tam olarak çöküyor. Çünkü onlar neyi iddia ediyorlar? Genlerde tesadüfi değişikliklerle ilerlemenin olduğunu varsayıyorlar. Mutasyon adı verilen, bunlar zararlı kimyasal etkilerle, dış etkilerle meydana gelen ya da bölünme sırasındaki DNA'daki harf değişiklikleri diyorlar. Yeni genetik bilgi ekliyor, yeni organlar oluyor, yeni türler oluyor gibi bir iddia ortaya atıyorlar. Darwinizm temel iddiası bu. Bu son derece yanlış, biliyoruz. Çünkü en ufak bir değişiklik zararlı oluyor. 60 yıl uğraştılar faydalı bir değişiklik gösterebilmek için meyve sinekleri, bakteriler üzerinde. Hepsi fos çıktı. Yani tamam, bir tane bile faydalı mutasyon değişiklik gösteremediler. Doğadaki gözlemler de aynı şekilde. Bakın mutasyonlar, mutasyon olduğu zaman canlılarda tam bir bozulma meydana getiriyor. Mesela bu şekilde eller olmaya başlıyor. Bunlar mutasyon sonucu böyle olan yapılar. Bakıyorsunuz sinekler uçamaz hale geliyorlar mutasyon sonucunda. İşte kollar, bacaklar canlıların kafalarından çıkmaya başlıyor. Mesela bu da mutasyon sonucu olan, bakın çift başlı yılan olmuş. Ya çift baş oluyor, ekstra bir bacak oluyor, bir bacak kafadan çıkıyor. Ya kör oluyor, genetik ya oluyor, sakat hale geliyor ya da ölüyor. Çoğunlukla da ölüyor zaten.
Ama ne oluyor? Yalnızca mevcut genetik materyal bozulmuş oluyor. Yer değiştirmiş oluyor. Mesela orada gördüğünüz çift başlı yılan. Yani başından yeni apayrı bir böyle bir baş çıkmamış. Apayrı bir yeni bir bilgi yok. Mevcut baş aynısından bir tane daha var. Veya işte parmak görüyoruz. İşte genetik olarak işte kanserojen maddelere maruz kaldığını, röntgen ışığına maruz kaldığını anneler bebeklerinin altı parmağı oluyor. Yani parmak yerine bir yüzgeç çıkmıyor. Ya da bir kanat çıkmıyor. Yeni bir bilgi yok. Bakın. Yalnızca var olan genetik malzemenin tekrarı olabiliyor.
Ama bozuluyor. Bozulması olabiliyor. Kötü yönde etkiliyor.
Evet, yani bakın, bir ilerleme canlı. Yok kesinlikle. Evet.
Bakın mesela biz biliyoruz. Çernobil kazası oldu. Nagasaki Hiroşima'da atom bombası atıldı. Hiç kimse duydu mu bugüne kadar? Oradan daha zeki insanlar çıktı. Daha iri yarı, daha güçlü kuvvetli, daha atletik. Tabii ki yani bu çok güzel. Mesela bakın ben size bir alıntı okuyayım. New Scientist dergisinden mutasyonlarla ilgili diyor ki Çernobil sonrası çocuklarda mutasyon oranı ikiye katlanmıştır. Yani çok mutasyon görüldü diyor Çernobil sonrasında. Elde edilen ilk deliller radyasyona maruz kalmanın kalıcı genetik hasara yol açtığını göstermektedir. Anne babalardan çocuklarına aktarılan mutasyonların sayısı arttıkça çocukların genetik hastalıklara yakalanma riski ve doğuştan meydana gelen sakatlıklar artar. Bu böyledir. Yani mutlaka sakatlık neticesinde ölüm meydana gelir mutasyonda. Yani çünkü DNA'nın o kadar kompleks bir yapısı var ki mükemmel kendi içerisinde. Bu mükemmel yapıdaki en ufak bir değişiklik zararlı oluyor. Ya da mesela bakın Britannica Ansiklopedisi'nde diyor ki yeni mutasyonlar çoğunlukla ya zararlıdır ya da öldürücüdür. Aynı zamanda röntgen cihazları, suni atom parçalanması ve radyoaktif izotoplar sonucunda radyasyona maruz kalınması sonucu meydana gelen mutasyon sıklığındaki artışın İnsan ırkının kalıtımında sadece zararlı etkiler oluşturmasından başka bir şey beklenemez.
Peki şunu da öğrenmek istiyorum. Klonlamalarda farklı bir sistemle yapıyorlar. Yani oradan alıp oraya yapıştırıyorlar mı? Taşıma başka var. Bir evet taşıma
klonlama,
mı?
Klonlama tamamen yaratmanın yalnızca Allah'a ait olduğunun bir göstergesi, bir kanıtı olmuş durumda yani. Şöyle öyle söyleyeyim size. Çünkü klonlamada insanın yaratması diye bir şey söz konusu değil. Mevcut genetik materyal bir yerden alınıp hangi maddenin kopyası hangi canlı kopyası çıkarılması isteniyorsa onun genetik maddesi alınıp çekirdeğinden izole edilip kopyalanması istenen yumurta hücresinin çekirdeğine konuyor ve yumurta hücresi artık bu noktadan sonra döllenmiş kabul edilerek elektrik sinyalleri ve kimyasallar yardımıyla bölünmesi başlatılıyor. Burada yapılan şey nedir? Genetik materyal zaten vardı. Kromozomlar aynen taşındı bir yerden bir yere. Bir, değişen bir şey var mı? Yeni bir şey var mı? Yok. İki, o yumurtanın zaten bölünme potansiyeli zaten vardı. İçindeki mevcut enzimler ve mekanizmalar harekete geçirildi, o kadar. Burada yeniden yapma bir şey var mı? Yoktan var etme var
ama
mı? Yok.
Dışarıdan bakıldığında işte gerekli bilgi verilmediği veya gerekli bilgi sahibi olunmadığı için sanki hani yeniden o canlının bir kopyası yapılmış gibi.
Yoktan var etme yok. Bakın burada
evet,
önemli olan
evet,
yaratma diyebilmemiz için evet. Bir şeyin hiç yoktan var edilmesi.
Evet.
Ya bu şuna
benziyor. Bunlar da taşıma. Evet. Genetiğiyle hiç oynamadan, hiçbir şekilde onun yapısını bozmadan tekrar aynı canlıyı bir şekilde evet. Çoğaltmak.
Evet. Yani böbrek nakli gibi bir şey bu. Yani hı-hı. Böbrek nakli yaptığınız zaman ne oluyor? Bir hastanın böbreğini alıyorsunuz, yer hastaya yerleştiriyorsunuz.
Evet.
Bunun gibi yani orada var olan zaten var olan genetik materyali alıyorsunuz.
Evet.
Diğer canlıyı ekliyorsunuz. Tabii şu olacak. Mesela genetik mühendisliği diye bir bilim dalı var. Daha da ilerleyecek tabii. Bugün daha çok erken safhalarında. İleride genler üzerinde oynama imkanı olacak Allah'ın dilemesiyle. Yani yeni bir gen mesela faydalı bir gen bir bitkiden alınıp diğer bir bitkiye eklenerek onun daha lezzetli, daha büyük, daha faydalı hale gelmesine vesile olabilir. Fakat bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Burada Cihat Bey'in dediği gibi yoktan var etme yok. Bir de canlılık apayrı bir şey. Bakın canlılık sadece Allah'ın hay sıfatının tecellisiyle olan bir şey. Canlılık biz bugün biliyoruz. Dünyanın en ünlü biyoloji kitabında da yazar bu. Bütün bilimsel kitaplarda. Hayat sadece hayattan gelir. Yani siz bir yerde bir hücre gördüğünüz zaman bilirsiniz ki o başka bir hücrenin üremesinden meydana gelmiştir. Ama ilk hücreyi yaratan Allah'tır. Çünkü Allah hayatın sahibidir. Hay sıfatı vardır Allah'ın. Ve hay sıfatı cansız madde üzerinde tecelli ederek canlılık verir. Bu insanın yapabileceği bir şey değil. Bu sadece Allah'ın yaratmasıyla olacak bir şey. Yani ilk canlıyı yaratan ki bakıyoruz 3,5 milyar yıllık bakteri fosilleri var. Birdenbire ortaya çıkıyor ve canlı hücre. Mesela canlı bir hücre bir anda hayatını kaybediyor. Bütün her şey tas tamam olduğu halde cansız hale geliyor. Ve onu geri döndürmek imkansız ondan sonra. Allah'ın dilemesinin dışında.
Yapamayız hücrenin.
Evet.
Nasıl harekete geçeceğiz?
Evet yani canlılık çok ayrı bir şey. O cansız moleküllerin, atomların bir araya gelmesinden kaynaklanan bir şey değil. Çünkü mesela hücre ya da insan ya da tüm canlılar diğer dışarıdaki mesela bu masadaki gibi ya da elimdeki kalem gibi aynı elektronlardan, aynı protonlardan yapılı. Hiçbir fark yok. Yani sizin vücudunuzdaki bütün elektronlar ve protonlar aynısı duvardakilerin. Ama insanın ruhu var. İnsanı canlı yapan başka bir özelliği var, ruhu var. Ve diğer canlıları da canlı yapan işte Allah'ın hay sıfatının tecellisi. Bu cansız maddeden kaynaklanan bir özellik değil.
Bir defa şunu görmüş oluyoruz. Bilim bize şunu gösteriyor. Allah her yerde, her şeye hakim. Her an yaratmaya devam ediyor. Bu gerçekte karşılaşıyoruz. Yani bu fark edilmeyecek gibi bir şey değil. Yani laboratuvara giren her tıp öğrencisi, her biyoloji öğrencisi, lise öğrencileri de aynı şekilde. Bir yaprağı incelediklerinde oradaki fotosentezi görüp de bunun tesadüfen olduğunu kimse iddia edemez.
Evet, tesadüfen zaten hani öyle bir şeyin mümkünü yok. Milyonlarca örnek var.
Yani anlaşılabilir olması açısından mesela bir yazı, bir kitabı aldığınız zaman hı-hı. Orada tesadüfen harf değişiklikleri yapsanız, harf ekleyip harf çıkarsanız, harflerin yerlerini değiştirseniz ne olur?
Bozulur orijinal.
Bozulur.
Halim.
Değil mi?
Kalmaz.
Tabii ki. Kelimeler anlamsız hale gelmeye başlar. Cümleler anlamsızlaşır. Çok fazla yaparsanız da bütün kitap anlamsız hale gelir. İşte evrimciler diyorlar ki yok diyorlar öyle olmaz. Oraya yeni kelimeler, yeni cümleler eklenir. O yeni kelimeler ve yeni cümleler anlamlıdır ve diğerleriyle bir bütünlük halinde olur. Nereye yerleştiği yerde. Hatta çok fazla olursa da o kitap mesela tarih kitabı bir biyoloji kitabına, biyoloji kitabı da psikoloji kitabına dönüşür gibi.
Ama işte burada evet. Gizli özne bir ekleyen olması. Yani bir şeyi var eden olması aslında. Hani kelimenin içinde özne gizli, onu da eklerseniz olur. Bunları da var eden bir insan, yani var eden bir varlık olduğu için oluyor. Yani bir insanın kitabı eklemesiyle nasıl o kitap başka bir şekle geçecekse...
Bir bilinç var değil mi? Yani
bir bilinç var, evet.
Edemeyiz.
Zaten
evet. Şey bu.
Evet, kitabın yani yazan bir akıl olması gerekiyor hı-hı. Her şeyden önce. Hiçbir kitap tesadüfen olmaz. Yani harflerini toplayıp yere atsanız ondan kitap meydana gelmez.
Kimse de gelip tesadüfen şuraya ben bir harf ekleyeyim gibi bir anlamsızca bir şey
bir defa,
yapmaz.
Bir defa bilgi teorisine göre bugün kabul edilen bir şeydir bilim dünyasında. Eğer bir şeyin bilgisi varsa tabii ki onu yazan bir bilinç vardır. Bu bilincin varlığını ortaya koyar. Öyle değil mi?
Evet.
Biz hücrenin içinde nasıl bir bilgi buluyoruz biliyor musunuz? 1 milyon ansiklopedi sayfasına sığacak bilgiyi buluyoruz. 3 milyar basamak boyunca 3 milyar harflik bir kitap buluyoruz ki 1000 ciltlik bir ansiklopedi demek bu. Yani şuraya, bu odaya, bu salona koysak o ansiklopedileri dolar taşar. Ve bu bütün bu bilgi o mikroskop altında görünmeyen tuz tanesinden daha küçük, o hücrenin içindeki ondan daha küçük olan çekirdeğin içine sığdırılmış durumda.
Ve gelin siz buna tesadüf.
Bu bir bilgi. Bu bir bilgi. Diyorlar, ne anlatılıyor bu bilginin
yani
içinde?
Onun için Darwinizm zaten bu kadar büyük safsata.
Bu kadar safsata. O bilginin içinde ne anlatılıyor? İşte o hücrenin içindeki bütün kimyasal olaylar nasıl yapılması gerektiği anlatılıyor. Magnezyum gelecek diyor. Kalsiyumu da alacaksın. Yanına da şunu koyacaksın. Böylece bir falan molekülü meydana getireceksin diye böyle tarifler var. Amino asitler şöyle yan yana getirilir. Şu protein zinciri elde edilir. Sonra şu bağlantılar yapılarak üç boyutlu haline getirilir. Sonra kullanıma sunarsın. Bunu gerektiği zaman salgılarsın vücuda ve ama hücre ne yaptığını bilmiyor. Bir şey anlatılıyor. Yani bu mesela hipofiz bezi ise orada mesela antidiüretik hormon denen bir hormonun üretimi söz konusu bu anlattığım çerçevede. Bir antidiüretik hormon denen bir hormon var. Kimyasal bir yapı bu. Amino asitlerin belli bir dizilimde bir araya gelerek sonra da o zincirin kendi üzerine katlanmasıyla oluşmuş bir üç boyutlu bir yapı. Öyle hassas bir yapı ki bu, o üç boyutlu yapıdaki en ufak bir çıkıntının eksikliği ya da fazlalığı onu antidiüretik hormon olmaktan çıkarıyor. Ama bakın antidiüretik hormon ne işe yarıyor? Çok elzem bir şey. Yani olmazsa olmaz. İnsan soyunun neslinin devamı için şart olan bir şey. O da şu. Vücut su kaybettiği zaman, aşırı su kaybettiği zaman siz bundan haberdar değilsiniz. Suya ihtiyacı var. Ne oluyor biliyor musunuz? Böbrek üstü bezlerine gidiyor bu hormon. Yani o oradaki hücreleri etkilemek üzere programlandığı çıkıyor ortaya daha sonra anlaşılıyor. O hormon gidiyor böbrek üstü bezlerine ve böbrekte su tutulmasını sağlıyor. Aynı zamanda başka bir işler yapıyor. O da şu, tükürük bezlerinde tükürük üretimini azaltıyor. Azaltıcı bir etkisi var. Böylece ağzınız kuruyor ve mecburen gidip su içmek durumunda kalıyorsunuz. Ama tükürüğünüz hala az üretilmemiş olsaydı, normal üretilmeye devam etseydi, susuzluğunuzun farkına varmayacaktınız.
Evet, oradaki bir kırılma bütün metabolizmayı alt üst edecek.
Şimdi bakın, buradaki akılın izlerini beraber değerlendirelim. Bir, hücrenin çekirdeğindeki o DNA'da çok küçük bir bölümünde, o 3 milyar harfin çok küçük bir kısmıdır, kısmı teşkil eder. O antidiüretik hormonun nasıl üretileceği yazılı, değil mi?
Evet.
Peki o antidiüretik hormonun tükürük bezlerine gidip susuzluğumuzu bize hissettirmesi bilgisi yazılı mı?
Hayır.
Hayır, o değil. Ama yine var yine o akıl, değil mi? Bakın Allah'ın aklı her yere hakim. Her yerde karşımıza çıkıyor.
Kesinlikle doğru.
Değil mi?
Evet.
Yani bu hiçbir şekilde o cansız moleküllerin...
Yani belli bir yere kadar bilimle açıklıyorsunuz, evet, ama o geri kalan kısım, hayati önem taşıyan kısım...
Artık yani bu değerlendirmek lazım. Bir şeyin bilgisi varsa tabii ki o bilgiyi yazan vardır, öyle değil mi? Biz bilgiden bahsediyoruz.
Evet.
Kitabı bulduğunuz zaman rafta bakıyorsunuz, aa çok güzel kitap. Peki kim yazmış diyorsunuz. Kitaba bütün o bilgiyi işte aa ne güzel kitapmış deyip yazarını unuttuğunuz oluyor mu? Olmuyor. Tamam. Veya bakıyorsunuz bir yemek diyelim. Yemeğinde tarifi yanında varsa, bütün detayları tarifte de anlatılmışsa, işte şu kadar yağ, şu kadar tuz, şu kadar şeker konacak. Sırasıyla şunlar hazırlanacak. Şu ısı derecesinde fırına verilecek diye böyle detaylar yazmışsa ve sonunda da siz o ürünü görüyorsanız, o yemeği görüyorsanız sonuçta pişmiş halini, kimse der mi? Bu yemek tesadüfler sonucu meydana gelmiştir. İşte evrimcilerin tesadüfe tapan insanların şeyi, söylemi bu. Ama bakıyorsunuz zaten tarifi var orada. Ne demek bu? Aklı olan herkes diyecektir ki o tarife göre birisi
tarifi
akıllı
var,
biri
o,
yine bunu
pişirmiş. O yemeği pişiren de var. Yani evet. Hani
İşte o ürün, o ürün, o bilginin eseri evet. Sonuç itibariyle. Evet.
Çok aşamalı şeyler. Yani Cihat Bey çok basit anlattı ama orada bir tek hormonun salgılanması değil. Yani mesela dolaşan kandaki küçülmeyi, oradaki tuz oranını hesaplayan son derece hassas alıcılar var. Evet. O alıcılar uyarılıyor. Bunlar ölçüm yapıyorlar. Yani teknolojik olarak mesela laboratuvara kan veriyorsunuz. Kandaki elektrolit düzeyinize bakılıyor değil mi?
Sizin? Tabii bir bütün tahlilleriniz evet. Oradan
sodyum, evet. Klor kan, çıkıyor. Kan basıncına bakılıyor mesela. Hı-hı. Kan basıncınız ölçülüyor. Son derece gelişmiş teknolojiler gerekiyor bunun için. Hatta işin ehli olan insanlara ihtiyaç var. İnsan aklına ihtiyaç var. Ve yüzlerce, binlerce yıllık birikimin sonucunda bu noktaya gelinmiş. Vücutta bu her an çok daha hassas bir biçimde yapılıyor. Çünkü orada en ufak bir susuzluk kalma anında kandaki tuz oranı yükseliyor. Kan basınca değişiklikler meydana geliyor. Bunu algılayan çok hassas alıcılar hemen o hormonun yapımını tetikliyor. O hormon normalde bulunmuyor. Çünkü bulunsa bu sefer çok fazla su tutulur vücutta. O zaman da insan şişerek ölür, fazla sudan ölür. O anda DNA'nın 1 milyon ansiklopedi sayfası, bakın buraya ciltlerle kitap doldurduğumuzu düşünelim. Bir yarım sayfalık bilgi bu, hormonun şifresi. O 1 milyon sayfa arasından bunun bulunması gerekiyor. Karanlık bir ortamda. DNA bir zincir, kendi üzerinde katlanmış olan bir zincir. Bu zincirin üzerinde bir şifre var. Bakın şurada DNA'nın şöyle bir yapısı var. Bunun üzerinde harflerden oluşuyor. 1 milyon ansiklopedi sayfası. 3 milyar tane harf var.
Onların içinden bulması gerekiyor.
Evet, hormonun toplam şeyi mesela 1000 harflik bir şifresi oluyor. 3 milyar harf üzerinde bakın 1000 harflik bir şifre. Yaklaşık bir sayfalık neredeyse bir bilgiye denk geliyor. O 1 milyon sayfa arasından karanlıkta onu gidiyor bir protein molekülü buluyor. Ama eliyle koymuş gibi buluyor.
Ve bunu bir sefer yapmıyor. Her seferinde.
Her seferinde yapıyor. Her ve saniyeler yapıyor. İçerisinde yapıyor.
Mini saniyeler içinde.
Gidiyor. Tam karanlıkta. Tam o bölgeye gidiyor. Oraya fermuarı açıyor. Fotokopisini çekiyor ve çıkıyor. Yani ne yaptığını bilmiyor. Fakat mükemmel yapıyor. Kendi aklı yok. Zaten bunu akıllı bir insana verseniz yapamaz. Çünkü 1 milyon ansiklopedi sayfası, 1 milyon sayfa arasından siz birinin eline bir sayfa bilgi tutuştursanız bunu git bul diye, fotokopisini çek diye aylar sürer. Hatta yıl sürer. Ağır okuyorsa tabii. Yıl sürer. Evet. Burada öyle değil.
Kütüphanede bakın, araştırmacılar tabii, tek, bir evet. Şey araştırma. Aylarca
saniyeler, çıkamıyorlar. Saniyeler içerisinde gerçekleştiriyor bunu. Kapatıyor. Bu kadar da değil. Bu bilgi alınıyor. Fabrikaya götürülüyor. Bu taslak. Fabrikada özel robot moleküller var. Hemen bu harfleri eşleyerek yeni bir protein yapıyorlar. İşte bahsettiği protein o. O protein beynimizden yola çıkıyor ama çok uzak bir mesafeye gidiyor. Yani Türkiye'den yola çıkan bir anahtar düşünün böyle. Amerika'ya gidiyor. Amerika'daki bir adrese. Gidiyor Amerika'daki bir adresteki bir kapıya gidiyor. Oraya tam kilide oturuyor. Şak diye kilidi açıyor. Böbrekteki hücrelere gidip. Şimdi bu tabii müthiş bir organizasyon. Allah'ın işte ihtişamlı yaratma sanatı. Evet. Hakim olan, her şeye hakim olan, her şeyin hükmedicisi olan Allah'ın, ahkamül hakimin, alemlerin Rabbi olan Allah'ın yaratma sanatı. Ve her, yani bu detayları biz çok yüzeyli anlatıyoruz. Tabii bundan çok daha fazla. Çünkü bilimsel olarak da bilinmeyen çok detaylar var. Zaten bilinse hiç hastalıklar olmaz. Hemen evet. yerine yapamıyorsunuz mesela. Proteini sentezleyemiyorsunuz teknolojik olarak. Ancak insan vücudunda ya da hücrelerin içerisinde sentezlenebiliyor proteinler. Oradaki fabrikalarda. Onun dışında yapılmıyor. Hele doğada hiç olmuyor. Siz çünkü diyorlar yani proteinler tesadüfen oluştu. Trilyonlarca çeşit protein var doğada. Siz proteinleri oluşturan, proteinler amino asit zincirleri. Hı hı. Alın bunları koyun dışarıya doğaya hemen parçalanıyor. Amino asitler bile tesadüfen oluşmuyor. Zaten var olan proteini koysanız da güneş ışınları altında doğal şartlarda hemen parçalanıyor. Çünkü amino asitlerin birbiriyle bağlanması imkansız. Özel bir kimyasal bağları var bunların. Bu doğada kesinlikle yapmıyor bunu. Ancak hücre ortamında sentezlenebiliyor. Peptit bağlarıyla bağlanması lazım. Hepsinin sol elli olması lazım. Sağ elli ve sol elli olanlar var. Bakın benim sağ elim ve sol elim gibi. Nedendir bilinmiyor. Sadece sol elli olanlar proteinlerin yapısına giriyor. Doğada sağ elliler de var. Bir hiç trilyonlar çeşit proteininde sadece sol elliler var. Sağ elliler girdiği zaman protein olmuyor. Allah. İşlev görmüyor. Bakın Britanik Ansiklopedisi'nde bu durum için deniyor ki bir parayı alıp diyorlar yazı tura atın. 1 milyon kere tura gelmesi gibi bir ihtimal diyor. 1 milyon kere tura gelir mi bir para?
İmkansız.
Orada bilinçli müdahale var demektir değil tabii, mi? Bir akıl vardır. Tabii. Ki öyle zaten. Tabii. Yani sadece sol eliller giriyorsa proteinlerin yapısına mutlaka onu ayıran bir akıl var. Bir akıl. üstün bir güç var işte, Allah'ın gücü o.
Bunda bu kadar zaten hani başka bir şey olsa, olup da bunca yıl çözülüp ortaya çıkmaması imkansızdı. Birçok örnek var. Göz mesela, göz de bu akşamki evet. konularımızdan bir tanesi. Gözün yapısı da baktığınız zaman inanılmaz, hani tam detaylarını tabii ki sizler çok daha iyi biliyorsunuz ama her vücudumuzun her organını tek tek ele aldığımızda inanılmaz muhteşem bir şaheserle karşılaşıyorsunuz yani, ve bunun tesadüfen oluşması imkansız.
Yani mikro alem, mikro ortamda da biz bunu gözlemlesek, şimdi diyelim biz bir hücrenin içinde olsaydık, etrafımızda vızır vızır dönen, dolaşan molekülleri görecektik. O kadar hızlı ki bunlar. Yani bir alışveriş var, devamlı bir üretim var, nükleer enerji santralleri var. Nükleer enerji santrallerinden yüzlerce var. Belki de tek bir hücrenin içinde tüm dünyadaki nükleer enerji santrallerinin hepsinden daha fazla nükleer enerji santrali var.
Kaldı ki bu hücreler neye göre birleşip bir bütün oluşturacaklardı? Hani kendi akılları olsaydı.
Evet.
Hani neye göre birleşip bir bütün oluşturacaklardı?
Neden
veya tesadüfen beraber nasıl davransınlar?
Neden, nasıl oluyor evet. da organları oluştursunlar?
Evet.
Bunu sonuçta o emir gelmeden onlar bunları yapamazlar. Emir gelmeden zaten hangi molekül nereye gideceği zaten belli değil. O emir mutlaka var. Her aşamada, her milisaniyede var o emir.
O dediğiniz çok önemli bir nokta. Dün o konuyu ele almıştık. Hakikaten bir hücreden ilk hücre oluşuyor biliyorsunuz, spermle yumurtanın birleşmesinden. Bütün hücreler, bizim bir sürü hücremiz, o bir hücreden meydana geliyor. Dolayısıyla birbirlerinin genetik maddesi tıpatıp aynı. Yani bizim gözümüzdeki bir hücrenin genetik maddesiyle tırnağımızdakinin genetik maddesi ve böbreğindeki, böbrekteki hücrenin hiç farklı değil. Tamamen tıpatıp aynısı birbirinin. Peki nasıl oluyor da değil mi, bir hücreden bu kadar farklı 200 çeşit hücre oluşuyor. İşte bakıyorsunuz bebek olurken ilk 8 günde birbirinin tıpatıp olan, aynı olan hücreler. Bakın bir hücre topluluğu düşünün. Hücreler böyle, şöyle çizerek anlatayım.
Evet.
Hatta.
Daha.
Oradan göze de devam edebiliriz. Göze de devam edebiliriz buradan.
Büyümeye başlıyor. 8 güne kadar bu devam ediyor. Birbirinin tıpatıp aynı olan hücreler. Fakat 8. gün birdenbire hücrelerin yerlerine göre, bakın çünkü buranın bir baş kısmı var. Burası baş kısmı. Burası ayak kısmı olduğunu varsayalım. Buradaki hücreler ayaklar, bacaklar olmaya başlıyor. Omurga oluşmaya başlıyor.
Evet, neye
buradaki
göre
beyni yapan hücreler yerine göre, yani her hücre kendi yerine göre, lokalizasyonuna göre birdenbire farklı organlara farklılaşmaya başlıyor. Evet. Ama birbirinden tamamen farklı hücreler. Birisi sinir hücresi oluyor. Elektrik sinyallerini iletiyor. Öbürü sperm hücresi oluyor, hareketli bir kuyruğu var, yolculuğa hazırlanıyor. Öbürü kemik hücresi oluyor, sapasağlam güçlü güçlü kemiklerimizi meydana getiriyor. Öbürü gözün kornea hücresi oluyor, vücudumuzdaki tek saydam hücre oluyor. Işığı geçirme tam olması gerektiği yerde, bakın. Başka hiçbir yerde saydam hücre yok, tam olması gerektiği yerde. Kirpik tam olması gerektiği kadar kıvrık yukarı doğru uzuyor ve duruyor. Ama saç öyle değil, biraz ileride saç var mesela. Saçlarımız uzuyor. Kirpikler uzasaydı ne olurdu? Önümüze evet. dökülen, değil mi? Görmeyi kapatırdı.
Tabii.
Ya da yukarı doğru değil de aşağı doğru eğimli olsaydı.
Evet.
Mesela kesiyorsunuz kirpikleri ya da yanıyor bir şekilde. Hemen uzuyor.
Hemen geliyor, evet.
Tam olması gerekiyor. Sonra duruyor ama.
Duruyor.
Tam uzunlukta. Kim söylüyor bu hücrelere bunları? Bunlar genetik kodlarına şifrelenmiş. Doğru. Ama bunları yazan işte akıl, üstün akıl, Allah'ın aklı.
Hücre Rabbimizin aklı. 2,5 hafta boyunca bütün hücreler kök hücre diye tabir ediliyorlar zaten. Hep duyarsınız ismini. Araştırmalar sırasında kullanılır. O kök hücreler 2,5 hafta boyunca aynen birbirini tekrar olarak çoğalıyorlar mitoz bölünmeyle. 2,5 haftanın sonunda ne oluyorsa oluyor. Bunlar bulundukları, o Oktar Bey'in de tarif ettiği gibi, koordinatlarına göre, bulundukları yere göre ne olmaları gerekiyorsa, bakın bir plan dahilinde tabii ki bu. O plana dahil olarak, plana göre eğer sinir sisteminin olması gerektiği yerde duruyorsa o hücreler, sinir sistemine özelleşiyorlar. Kalbin olduğu yerde duruyorlarsa kalp olarak özelleşmeye başlıyorlar. Kırmızı kan hücreleri oluşuyor bir yandan. Bir de bakıyorsunuz o devam eden 5,5 hafta süre boyunca, 2,5 haftadan 5,5 hafta, 2,5 haftanın bitiminden 5,5 hafta boyunca özelleşmeye başlıyor. Bu hiçbir şekilde o hücrelerin karar verebileceği bir şey değil.
Ve insanlarda her bebek oluşumu bu şekilde devam ediyor.
Biz de öyle olduk.
Yani bir tanesi hadi tesadüfen ki diyelim ki mümkün değil tesadüfen. Bir sonraki canlıda yine aynı sistemle oluşuyor. Evet.
Bakın tesadüf daima bir karmaşa bozulma meydana getirir. Mesela çok bilinen bir örnek. Dalgalar kıyıya vurduğu zaman kumda tekrarlayan böyle inişler çıkışlar evet. Dalgalanmalar meydana getirebilir. Ama kesinlikle bir kumdan kale meydana getirmez.
Tabii ki.
Ya da bir odaya rüzgar estiği zaman tozu bir köşeye toplayabilir ama odanın ortasında bir insan resmi çizmez rüzgar. Tesadüf hep bozulma ve karmaşa meydana getirir. Çünkü çok kompleks yapılar bunlar. Yani kendi kendine komplekslik böyle üstün bir tasarım meydana gelmez. Bilgi meydana gelmez. Canlılarda işte üstün bilgi ve komplekslik Allah'ın yaratmasıyla işte biz Allah'ı akılla biliriz. Allah'ı görmeyiz, duyularımızı algılayamayız ama Allah'ı akılla biliriz. Allah her yerde baktığımızda zaten bizim düşünmemizi istiyor Allah.
Akılla görüyoruz.
Afakta yani dışarıda ve kendi nefislerinizde diyor. Sizde diyor ayetlerimi göstereceğim, siz de bilip tanıyacaksınız diyor. İşte Allah yaratmasının delillerini gösteriyor bize. Mesela Big Bang ile kainatı yoktan var etmiş Allah. Bunu bilimsel olarak kesin olarak biliyoruz biz bugün. Yoktan var edilmiş. Ayrıca Kur'an mucizesi olarak Kur'an'da da var bu. Yoktan var ettiği Allah'ın ve evrenin genişlediği, evrenin genişlemesinden biliyoruz. Canlılara bakıyoruz aynı şekilde. Mesela yaratılışın aşamaları var. Allah'ın yaratmasını gösteriyor. Kur'an'da bir kısmından bahsedilmiş bunların delil olarak konmuş. İşte bunlar bize Yüce Rabbimizin, alemlerin Rabbi olan Allah'ın yaratmasını gösteren kanıtlar. Ve her şeyde var bu. Yani hangi detaya girerseniz girin. Ve Allah'a iman etmek için bakın bilim adamı olmaya gerek yok. Bir insanın bir tek duvarı görmesi yeterli. Ya da benim
aynaya
diyebilmesi.
Aynaya bakması belki de.
Evet aynaya bakması. Yani benim diyorsa bir insan, kendi varlığının farkındaysa, biz kendimizi kendimiz yaratmış olamayacağımıza göre, bakın aslında sıfır noktasında Allah'ın yaratmış olması gerekiyor. Bir yaratıcı var ve Allah var. Sonsuz Allah var demektir o. Yani bir delile ihtiyaç yok. Mesela görüntü var. Bu çok önemli bir konu. Bu görüntü biraz önce göze bahsedelim dedik. Şimdi bahsedelim ondan. Dışarıdan fotonlar geliyor. Bugün bilimsel açıklaması bu şekilde. Herkesin bildiği teknik gerçekler bunlar. Bakın bu teknik bir gerçek anlatacağım şimdi size. Fotonlar geliyor. Gözün merceğinden geçerek arkadaki sinir hücrelerine geliyorlar. Sinir hücrelerinde işte bazı proteinleri aktif hale geçirip elektrik sinyalleri oluşuyor. Gözün içinde artık ışık ilerlemiyor. Yani fotonlar ilerlemiyor beynin içerisinde Beynin içerisinde gözün sinir hücrelerinden sonra sadece elektrik sinyalleri ilerlemeye başlıyor. Beynin içerisi kapkaranlık, ışık yok. Kapkaranlık bir ortam. Bu elektrik sinyalleri görme merkezine geliyor. Beynin arkasında şu kadarcık bir yer. Ve bunun içerisinde oluşuyor bütün bizim gördüğümüz bu üç boyutlu rengarenk, canlı, hareketli görüntüler. Yani bu oda sizin içinizde, siz odanın içinde değilsiniz. Bütün evren, kainat, gördüğümüz her şey, bakın ben sizi karşımda görüyorum. Siz benim görüntü merkezimin içerisindesiniz. Benim elim, siz aynı noktadasınız aslında, bilgisayarım. Seyircilerin içinde aynı şey geçerli. Karşılarında gördükleri televizyon, oda... Hepsi zihninin içerisinde, beyninin içerisindeki bir görüntü olarak var. Elektrik sinyallerinden oluşmuş bir görüntü olarak var. İşte bunu evrimcilerin hiç açıklayabileceği bir konu değil. Darwinizmi kökünden kaldıran bir konu. Çünkü bir monitör var. Asıl gören göz beynimizin içindeki işte o göz. Göz görmüyor. O monitördeki görüntüyü seyreden işte bizim Allah'ın bize bahşettiği ruhumuz bizim. Ruhumuza yaratılan görüntüyü seyrediyoruz biz. Asla beynimizi kimse beyninin dışına çıkıp da bakamaz dışarıda. Madde var dışarıda ama aslıyla kesinlikle muhatap olamayız. Yani dışarıdaki madde saydam. Çünkü atom var. Atomun içinde muazzam boşluklar var. Ve kapkaranlık dışarısı. Dışarıda ışık yok. Işık bizim beynimizin yorumu işte. O elektrik sinyallerini yorumlamasından ortaya çıkan bir durum. Dışarıda ışık yok. Dışarıdaki madde saydam.
Değişik bir... Açıdan ele aldınız böyle kaldı.
Evet Allah'ın işte Allah bildiriyor bunu Kur'an'da. Ruhundan üfürdüğünü bildiriyor. Ruh bu görüntüleri seyreden. Görüntülerin sahibi işte Allah. Bunun için bilim adamı olmaya gerek yok. Bir görüntü varsa bakın ses aynı şekilde. Beynimizin içinde ses yok. Ses dalgaları var. Ses dalgaları elektrik sinyallerine dönüşüyor. Beynin içerisinde tamamen sessizlik hakim. Elektrik sinyallerinden bizim duyduğumuz bu sesler, müzik, değil mi? Nameler meydana geliyor. İşte bu da bizim ruhumuzun algılamasından oluşan Allah'ın yarattığı, Allah'ın sonsuz hafızasında kayıtlı bunlar. Allah bir an olarak kaderde yaratıyor hepsini ve bitirmiş. Biz bunları algılıyoruz. Dışarıda madde var fakat aslına asla ulaşamayız. Bu tabii Darwinizm ve materyalizmi kökten kaldırıyor. Evet. Hiçbir açıklaması yok. Ruha getirebildikleri en ufak bir açıklama yok. Bunun Darwinizm de bir açıklaması yok. Yani ben laboratuvara girdim, şunu yaptım, Darwinizm şudur budur diyen bir adam sadece zihninin içindeki laboratuvara girer, zihninin içindeki yazıları yazar. Ve zihninin içindeki iddialarda bulunur.
Zaten varlığı tesadüfle açıklayan bir oluşum sanmıyorum ki bunu da hani aynı şekilde açıklayabilsin. Sohbetimiz devam edecek kaldığımız yerden. Sevgili izleyenler, sohbetimize devam edeceğiz. Çarpıcı açıklamalarıyla değerli konuklarımla birlikte. Ancak kısa bir ara vermemiz lazım. Bizden ayrılmayın. Labirent programı kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Bu bölümde konumuz göz ve hastalıkların ardındaki hikmetler. Değil mi? Gözle ilgili neler söyleyeceksiniz efendim? Öncelikle sizden başlayalım.
Göz hakikaten mükemmel bir yapı. Yani evet. Yeryüzündeki en mükemmel kameralardan daha mükemmel. Şundan dolayı mesela çok basit bir örnek. Nereye baksak anında odaklanıyor göz. Hiçbir zaman netlik kaybı olmuyor. Yani netlik gidip gelmiyor. Bir netlik ayarı yapıldığını hissetmiyoruz biz. Döndüğümüz anda net olarak görüyoruz.
Ve mesafeleriyle birlikte yakın evet. ve uzak.
Bu şundan kaynaklanıyor. Gözün o kadar özel bir yapısı var ki ön kısmında bir merceği var gözün. Şunu göz olarak düşünelim. Bunun etrafında kaslar, göz bebeği ve bir mercek var. Bu mercek tam olması gerektiği yerde. Bu merceğin görevi bizim arkadaki sinir hücrelerine, gözümüzün arkasında bulunan sinir hücrelerine gelen ışınları tam olarak odaklamak. Bakın gelen ışıkları tam olarak sinir hücreleri üzerine odaklıyor. Ve bunun çapı sürekli değişerek yapıyor bu bunu yapabiliyor. Yani gelen ışığın miktarı ayarlanıyor. Beyine bilgi gidiyor. Beyindeki bilgi değerlendiriliyor. Ve oradaki kaslara emir gidiyor. Merceğin çapı öyle bir ayarlanıyor ki sürekli olarak görüntüyü ışığı retinanın yani sinir hücrelerinin üzerine düşürüyor. Ve bunlar milisaniyeler içerisinde gerçekleşiyor. Gözdeki, biz hiçbir zaman evet.
Gözdeki lens çok değişik bir lens. Yani bildiğimiz gözlük camı gibi bir camdan ibaret değil. Bir defa esnek. Yani yakındaki cisimleri tam olarak retinanın üzerine düşürmek için şişiyor. Yakındaki cisimleri. Yani kırılma indisi artmış oluyor. Kırılma indisi deniyor buna optikte. Uzaktaki cisimlerin yine şeyin üzerine düşürmek için ise daha yassılaşması lazım, inceliyor. Yani böyle hareketli bir lensten bahsediyoruz burada. Canlı bir lensten bahsediyoruz.
Aleykümselam.
Aleykümselam. Hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Teşekkürler. Sevimler, sevimlisin adı ne?
Meltem.
Meltem Hanım, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz.
Biraz dinledim. Çok güzel
ustubunuz.
Çok teşekkür ederiz maşallah, efendim. Çok maşallah. Teşekkürler. Sağ olun.
Allah ilminizi artırsın.
Amin.
Maşallah. Kim konuşuyordu son?
Gözden
bahsediyorduk. Tamam, evet.
Gözün önündeki hücreler bakın vücudumuzdaki tek saydam hücreler. O da tam olması gerektiği yerde. Yani derimizdeki bakın hücrelerin hiçbiri saydam değil. Karaciğer hücreleri saydam değil. Beyin hücreleri saydam, kemik hücreleri saydam değil. Tam olması gerektiği yerde saydam hücreler var ki ışık geçebiliyor oradan. Yani milimetrik bir kayma olsaydı bunun şunu gösteriyor tabii. Deneme yanılmayla olamayacağını gösteriyor. Tam olması gerektiği gibi yaratılmış. Yeterli değil. Göz kapakları gözümüzün üzerine kayıyor. Hiçbir acı hissetmiyoruz. Neden? Çünkü çok özel bir gözyaşı var. Hem o kornea denen tabaka için besleyici hem de gözümüz kapağımızın sürtünmesini
kaymasını, evet, kolaylaştırıyor.
O olmadığı takdirde hemen körlük, akabinde körlük ve görme bozulabiliyor.
Hatta öyle bir rahatsızlık da var göz kuruluğu. Evet, yapay gözyaşı damlaları.
Doğru.
Evet.
Gözyaşı burada çok önemli olduğu ortaya çıkmış durumda. O da şu. Basit bir sudan ibaret değil gözyaşımız. İçinde lipid, yağ tabakası var. Belli bir yağ oranı var. Protein oranı var. Ve ondan sonra gelen bir su oranı var. Yani incelendiğinde 3 ayrı tabakadan oluştuğu görülüyor gözyaşının. Evet. Gözün üzerinde oluşturduğu şekliyle. Ve bu içinde aynı zamanda lizozim denen mikropları öldürücü, gözü mikroplardan koruyucu antibiyotiğe benzer bir yapıyı da görüyoruz içinde. Bu da mikroplar için öldürücü bir ortam teşkil etmiş oluyor.
Evet, aksi takdirde zaten açık bir organ nasıl ki mikrop kapı.
Hemen mikrop kapardı yani.
Evet.
Şimdi söyleyip hemen geçmeyelim tabii. Hı hı. Nereden biliyor bu hücreler ışığa saydam hücrelerin orada olması gerektiğini? Evet. Mesela korumak için bir göz kapağı yaratılmış. Göz kapağı olmasa, göz sürekli açık kalsa olmuyor. Yine körlük, görme kayboluyor. Devam ettiremeyiz. Gözyaşı bezleri aynı şekilde. Bir mercek var dedik. Sinir hücrelerinin tam üzerine düşürüyor ışığı. Mükemmel bir şekilde en ufak bir netlik kayması olmuyor. Nereye baksak anında netlik.
Görüntüyü alabiliyoruz.
Evet, görüyor. Bunu taşıyan elektrik sinyalleri var. Beyindeki görme merkezine götürüyor. Yüz milyonlarca lif kablodan oluşan son derece detaylı bir sistem. Görme merkezine taşıyor. Gözün içerisinde bir sıvı var. O sıvının akışkanlığı var. Belli kanallardan akıyor. 40 parçadan, bakın büyük olarak sayabileceğiniz 40 parçadan oluşuyor. Göz tek bir parçası olmasa görme olmuyor. Yani dolayısıyla evrimcilerin iddia ettiği gibi basamak basamak parçaların birbirine önce mesela göz merceği oluşacak. Sonra korneye gelecek. Sonra gözyaşı bezleri olmuyor. Hepsinin aynı anda bütün parçalar yerli yerinde birdenbire var olmuş olması, yani yaratılmış olması gerekiyor.
Evet, ki o kısa zaman diliminde görüntüyü aynı şekilde nakledebilelim, görebilelim.
Tabii bir de sadece göz de yeterli değil. Beyindeki 27 tane ayrı görme merkezi var. Görmeyle ilgili 27 ayrı merkez var. Mesela o gözün odaklaması o beyinden gelen sinyallerle oluyor. Tek başına gözün yaptığı bir özellik değil o. Önce beyine gidiyor sinyaller hücrelere. Oradaki sinir hücreleri ışığın şiddetini algılayıp hemen emir gönderiyorlar kaslara ki merceğin çapı değişiyor. Cihat Bey'in anlattığı gibi ışık kırılıp tam sinir hücrelerinin üzerine düşüyor. Retina. Çünkü düşmezse göremezdik.
Evet. Efendim hoş geldiniz. Biz böyle yoğun bir şekilde konuşuyoruz.
Muhabbetiniz çok güzel. Ben de
siz de katıldınız. Daha da güzel oldu.
Maşallah, inşallah. Ama beyine gittikten sonra bir elektrik akımı gidiyor beyine, değil mi? Görme merkezine. Evet. Elektrik akımı gidiyor, duruyor orada elektrik akımı.
Evet.
Orada bir görme yok.
Evet.
Elektrik akımı gitmiş o kadar. Orada bir görme olayı var. Yani bu çok hayati bir konu. Ya ayrı bir göz daha gerekiyor şimdi oradaki görüntüyü görecek. Bir de görünmeyen bir görüntüyü gören göze ihtiyaç var. Şimdi burada yine görünen bir şey var, değil mi? Gözler düşüyor. Ben daha önce de söylemiştim. Gözler amadır. Her iki gözde insanların tamamı da amadır. Göz görmez. Göz sadece elektriği beyne ileten bir araç.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Elektriği götürüyor. Elektrik de beynin içinde görünmüyor. Şimdi o beynin içerisinde, o etin içerisine girmiş elektriği tam renkli, ihtişamlı bir dünya olarak, üç boyutlu bir dünya olarak gören bir göz daha var.
Evet.
Şimdi asıl o gözün sinirlerini tarif etmen lazım sen. Onun retinası nasıl, merceği nasıl?
Evet.
Onu tarif et.
Evet. Monitörün üzerine düşen.
Hayır beynin gören, içinde o şeyi gör. Evet. Beynin içindeki.
Görme merkezi.
Ha, görme merkezindeki gören göz kim? Nasıl bir şey o?
Evet. Onun bir maddi açıklaması yok.
Yok.
Ama asıl gözü olduğuna göre ona açıklaman lazım.
Evet. Allah'ın bize bahşettiği ruhumuz.
Değil mi?
Evet.
Ya merceği var mı onun?
Yok.
Merceği yok. Odaklama merkezi de yok.
Yok.
Herhangi bir sistem yok. Ama görüyor.
Maşallah evet.
Neyi görüyor? Etin içindeki elektriği görüntü olarak görüyor.
Evet.
Ve üç boyutlu olarak görüyor. Asıl göz o.
Evet.
İnşallah.
İnşallah.
İşitmede nasıl oluyor sistem?
Aynı şekilde. Ses dalgalarının atomları elektrik sinyallerine dönüşüyor. Kulak zarından itibaren, orta kulaktan itibaren. İşitme merkezine geliyor. Elektrik sinyalleri geliyor. Orada ses haline geliyor. Beynin içinde ses yok.
Beyne elektrik gidiyor değil mi sadece?
Evet, elektrik gidiyor sadece.
Orada da bir kulağa ihtiyaç var.
Var, evet.
Değil mi? Asıl duyacak birisi olmaz lazım.
Evet.
Kulaklar sağır. Her insanın sağırdır kulaklar.
Evet.
Yani hiçbir fonksiyon yoktur. Sadece sesi titreşime, elektrik enerjisine çeviren bir alettir kulaklar. O kadar, başka bir şey yoktur. Beyne götürür, elektriği verir. Elektrik beyinde durur.
Evet.
O elektriği duyacak birisi gerekiyor. Yani mesela bir Hicaz makamında bir parça çalıyor farz edelim. Onu dinleyecek bir kulağa ihtiyaç var. Birisi dinliyor. Asıl kulak o. Biz o kulağı tarif etmemiz gerekiyor.
Maşallah.
Değil mi?
Evet, inşallah.
O kulağın kulak kepçesi yok.
Yok.
Öz çekiş, üzengi, kemikleri de yok.
Yok,
siniri de yok ama direkt oradaki elektriği duyuyor.
Evet.
Evet. O zaman asıl kulak olduğuna göre araç olan kısmı değil de asıl kulağa bizim anlatmamız gerekiyor o zaman. Evet. Değil mi?
Evet.
Asıl gözle anlatmamız gerekiyor.
Evet.
Koku nasıl oluşuyor?
Aynı şekilde koku molekülleri geliyor. Sinir hücrelerini uyarıyor. Bizim burnumuzun içerisindeki, derinin içerisindeki. Bunlar elektrik sinyaline dönüşüyor ve koku merkezine sadece elektrik sinyalleri geliyor. Orada koku molekülleri yok beynin içerisinde.
O zaman biz burnumuzda kokluyoruz diyoruz. Ben mesela gül kokladığımı burnumda hissediyorum.
Evet.
Burnumda hissetmiyorum demek ki, beynimde hissediyorum.
Evet.
O zaman beyinde bir burun daha var. Koklayan bir burun daha var. Asıl burun o.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Mesela şu an biz burada topluca oturuyoruz. Odanın içindeyiz. Ama dikkatlice bir bakıyoruz ki oda bizim içimizde. Yani çünkü oda beynimizin içerisinde.
Evet.
Net, yani yemin edebiliriz. Herkes için kesin gerçek bu. Çünkü gözümüz bastırdı mı kenardan oda oynuyor.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Oynamaması gerekiyordu. Eğer sabitse oynamaması gerekir. Demek ki oda bizim içimizde.
Evet.
İşte materyalistlerin yaklaşamadıkları nokta bu. Yani halbuki ana konu bu. Yani insan da beynin içerisinde, kulak da, göz de, sinirler de, kaslar da beynin içerisinde. Ve asıl sistem bu. Yani insan dediğimiz sistem burada. Ondan bahsetmiyorlar. Beyinlerin içerisinde habire bir şeylerden bahsediyorlar. Allah'ın onlara gösterdiği görüntüye göre hareketler yapıyorlar.
Evet.
İnşallah.
İnşallah. Maşallah.
Doktorum azmettim. Bundan sonra size fazla fazla konuşacağız. Yani gittikçe tabii dozu artıyor ama
estağfurullah.
Programın ilk bölümünde termitlerden de bahsettik.
Evet.
Sayın hocalarımla birlikte. İnanılmaz bir yaşam şekli. Mucizevi
maşallah.
Bir maşallah. Mucizevi bir sistem.
Maşallah.
Maşallah. Subhanallah. Yani mucizevi bir sistem. Bu sisteme baktığınız zaman şaşırmamak mümkün değil. Sizin de söylediğiniz gibi nokta kadar beyinleri yok baktığınız zaman. Ama sistem insanlarla eşdeğer kurdukları yaşam sistemi.
Allah kendini o kadar güçlü göstermeye başladı ki. Cenab-ı Allah kendini gösteriyordu, insanlar görmüyordu. Gözlerdeki perdeleri kaldırmaya başladı Allah. Gaflet perdesini açmaya başladı. Çok yoğun artık insanlar Allah'ın harikalarını görmeye başladılar.
Evet.
Allah Hadi ismini tecelli etmeye başladı. Bütün dünya bir nur kapladı.
Maşallah.
Bu İslam'ın dünyaya tamamen hakim olmasına kadar devam edecek.
İnşallah.
Bakın mesela bir dahaki yılda beraber göreceğiz. İnşallah. Bir İnşallah. Dahaki yılda göreceğiz. Her geçen yıl çok acayip olaylar olacak. Şaşıracak insanlar.
İnşallah.
Ve din sürekli yükselecek. Materyalizm sürekli ezilecek. Darwinizm sürekli ezilecek. Şu an tam açmazlar. Mesela bak o dergilerine baktım. Yani bizi eleştiriyorlar. O yazıyı okuyan evrim teorisinin geçersiz olduğunu anlar. Yani kendileri kitap yazmışlar. Benim kitabımı eleştiren kitap. Yani kitabımı mükemmel anlatmışlar. Orada okuyan adam zaten evrim teorisinde bir şey yok der. Maşallah.
Maşallah. Maşallah.
Bir de sanki o dergilerle Darwinizm anlatılıyormuş gibi bir halleri var. Halbuki Darwinizm zaten İngiltere, Amerika, Fransa, Çin, Rusya devlet düzeyinde resmi olarak destekliyor.
Evet.
Bütün devletlerin üniversiteleri Darwinizmin emrinde. Ve Darwinizm resmi ideoloji olarak emredilerek zaten öğrettiriliyor. Yani emredilerek devlet kitaplarına konuyor. Ansiklopediler, gazeteler, dergiler, basın, televizyonlar hepsi destekliyor. Yani onların ince gariban dergilerinden bu anlatılmıyor ki zaten. Yani orada kahramanlık yapmalarına gerek yok. Zaten anlatıyorlar. Ama biz bu dünyadaki koskoca bu devi yere çöktürdük. Boynunu yere getirttirdik. Alnını yere devdettirdik. Secdeye getirdik alnını. Zorla.
Maşallah.
Allah'ın Cabbar ismiyle ve ilmin ve fennin karşısında duramadılar. Evet. 250 milyon adet fosil kafalarından yağdı. Yağmur gibi. 250 milyon adet. Altında kaldılar. 250 milyon fosilin. Enkaz altındalar şu an. O arada cılı sesleri geliyor. Bizde de fosil var diyorlar. arabasıyla. Getir canım kardeşim, değerli kardeşim, getir bir tane getir. Görelim, şu masanın üstüne koyalım, bak şu kabı ters çeviririz, çok da muhteşem olur, üstüne de koruz. Ve biz 250 evet, milyon fosilimiz var diyoruz, biz bunu ispat ediyoruz. İstedikleri kadar getirelim, yani söylesinler, getireyim ben. Ama bir tane getiremezler. Eğer getirirlerse, güzel böyle fermuarlı bir çantada onlara 10 trilyon getireceğiz. Ne güzel. Bakın şu kadarcık bir parça getirecekler, bir ara fosil. Garibanca yazmışlar, diyor ki işte bizim ara fosillerimiz diyor. Vay zavallar vay dedim yani. Safa sağlam hayvanları, yani tam mükemmel yaratılışı delil olan kullanan hayvanları dizmişler. İşte bizim ara fosillerimiz diyor. Canım kardeşim, yani bu hallere düşmenin ne alemi var, etmeyin gözünüzü. Yani komple hayvan mükemmel. Eli, ayağı, kaşı, gözü, boydan boya, yani bu nasıl ara fosil oluyor?
Evet.
O zaman timsah alırsın, efendim işte John Wayne'ın ara fosili dersin. Olur mu öyle şey? Yani mükemmel bir şey bu. Yani tabii bunlar hoş şeyler. Allah böyle bu kadar zayıf yaratılması, materyalist düşünceyi, bilim yönünden bu kadar güçsüz yaratması çok büyük bir mucize. Halbuki Allah yarı yarıya güçlü yaratabilirdi. Mesela 50'ye 50 bir güçle yaratabilirdi ve imtihan olurdu.
Evet.
1 milyona yarım bile değiller. Yani
İnşallah.
Yani vurdun mu 10 takla atıyorlar. Yani kardeşim diye oturup da hala direnirsiniz.
İnşallah.
Çocuk gibi bir direnmeleri var. Ama direnmeleri de tabii sevap kazandırıyor. Yoksa direnmeseler de biz de anlatamadık bu konuları.
İnşallah.
Evet doktorum, buyurunuz.
Ayette şeytandan Allah'a sınır mı? Allah şöyle buyuruyor. Biz hakkı batının üzerine fırlatırız. O da onun beynini paramparça eder.
Evet.
Tıpkı Harun Yahya'nın Adnan Bey'in eserlerinde materyalizmin felsefesini yok etmesi gibi. Bilimsel verileri kullanarak.
Bakın Emir Dağ Layıkası'nda Said Nursi Hazretleri ne diyor? 259. sayfasında. Birincisi diyor, çok defa mektuplarımda işaret ettiğim gibi, yani defaatle açıklamış, çok kere açıklamış. Mehdi Aile Resulü'nün temsil ettiği kutsi cemaatin, şahsı manevisinin 3 vazifesi var. Mehdi var ve arkadaşlarına oluşan bir grup var. Eğer çabuk kıyamet kopmazsa, bu Cenab-ı Allah'a karşı saygıdan böyle konuşuyor. Ve beşer, insanlık bütün yoldan çıkmaz, iyice sapıtmazlarsa, o vazifeleri onun cemiyeti, Mehdi topluluğu ve seyitler cemaati, seyitlerden oluşan cemaat, yani Mehdi cemaati ve seyitler, yani Peygamberimiz neslinden gelen o mübarek insanlar, yapacağını rahmeti ilahiyeden bekliyoruz. Ve onun, Mehdi'nin 3 büyük vazifesi olacak diyor. 3. Birincisi, fen ve felsefenin tasallutuyla her türlü bilimsel görüş, her türlü bilimsel çıkış ve çalışmanın kullanılmasıyla, alet edilmesiyle, madyun ve tabiyun tavuğunu beşer içinde intişar etmesiyle, Darwinizm ve materyalizmin insanlık içerisinde gelişmesiyle, her şeyden evvel, yani bütün konular durduracak diyor Mehdi, her şeyden evvel, felsefeyi ve madyun fikrini, materyalist felsefeyi, biyoloji felsefesini, Darwinizmi ve materyalizmi tam susturacak tarzda, yani böyle kemiğini gerisini kırıp dümdüz edecek şekilde, yerle bir edecek tarzda imanı kurtarmaktır. Yani İnşallah. Yerle bir edecek diyor Darwinizmi. Mehdi'nin birinci görevi budur diyor. Ehli imanı delalette muhafaza etmek. Çünkü ehli imana da musallat oluyor Darwinistler. Topladılar mesela geçenlerde. O bizim Tombik Hoca çıktı sevimli. Coştu böyle anlatıyor. Ara fosiller var. Canım ciğerim, eninde sonunda yanlış hesap döner, Bağdat'tan döner. Yani eninde sonunda benim karşıma geleceksiniz sen. Değil mi? Yani her davanın bir yargıta yaşaması oluyor. Bir şey oluyor. Sen geleceksin. Bak yanlış hesap Bağdat'tan döndü. Bak çıtı çıkmıyor şimdi. Ortadan kayboldu.
Evet, maşallah.
Demek ki daha çarptı bu sefer. Ehli iman delalette muhafaza etmek, bu vazife hem dünya hem her şeyi bırakmakla çok zaman tetkikat ve meşguliyeti iktiza ettiğinden Müslümanların imanını muhafaza içinde uğraşacak diyor Mehdi. Yani onlara Darwinist düşüncenin yanlışlığını onlara anlatacak. Müslümanlara, yani siz Müslümansınız deyip onları bırakmayacak, onlara da musallat olacak diyor. Fen felsefe görünümünde Darwinist ve materyalist düşünce Müslümanları da aydınlatıp o beladan onları kurtaracak diyor. Çünkü Müslüman inanırsa o da imanını kaybedebilir.
Evet.
Onları da koruyacak diyor. Bunlar ne zaman diyor? 1930'larda söylüyor.
Evet.
Daha ortada kimse yokken.
Kimse yokken.
Evet, 1930'larda. Bu vazife hem dünya hem her şeyi bırakmakla çok zaman tetkikat ve meşguliyeti iktizatını, bakın Mehdi ne yapacakmış, hem dünyasını hem her şeyi bırakacak, hayatın bütün sosyal yönlerinden çekilecek diyor. Çok zaman tetkikat ve meşguliyeti iktizatından, sürekli okuma ve araştırma iktizatından, Hazreti Mehdi'nin o vazifesini bizzat kendisi görmeye vakit ve hal müsaade edemez. O kadar sıkışıktır diyor o insan. O kadar doludur. Bizzat araştırma yapamaz diyor. Öyleyse onu açıklıyor. Nasıl olacağını açıklıyor. Herhalde diyor, bakın bu nezakettir. Yani böyle derdim. Abi gözüyle gördüğünü anlatıyor. Bakın ben size söyleyeyim Said Nursi'nin özelliği budur.
Maşallah.
Gözümden görmediğim hiçbir şey anlatmadım diyor. Yani gözümden bizzat müşahede ettim, ondan sonra anlattım diyor. Herhalde o vazifeyi ondan evvel bir taife, bir cihette görecek. Yani çeşitli bilim adamları araştırma yapacaklar, incelemeler yapacaklar. Paleontologlar araştırma yapacak, jeologlar araştırma yapacak. Hı hı. O zat, yani Mehdi, o taifenin uzun tasdikatı ile yazdıkları eseri kendisine hazır bir program yapacak. O taifenin, taife yani insan topluluğunun yaptığı uzun tasdikatı ile yazdıkları, yani araştırıyor ve tasdik ediliyor eseri kendisine hazır bir program yapacak. Yani o eserlerden istifade ederek bir kitap topluluğu ve kitap hazırlayacak, eserler hazırlayacak. Onun ile o birinci vazifeyi tam yapmış olacak. Yani belini kıracak diyor. Darwinizmi.
Maşallah.
Konuyu bitirecek diyor. Bu vazifenin istinat ettiği kuvvet, yani Mehdi yalnız değildir diyor. Kuvvet ve manevi ordusu. Yalnız ihlas, yani Allah için hareket etmek, ihlas, samimiyet. Hı. Ve sadakat. Belice bir sadakat olacak Mehdi talebelerinde.
Maşallah.
Yani anasına, babasına da gerekirse tavır alan, mesela adam babası PKK'lı oluyor, ona itaat etmeyecek. Hı hı. Yahut ensest ilişkiye itmeye çalışıyor, itaat etmeyecek. Hı hı. Ahlaksızlığa çekmek istiyor, itaat etmeyecek. Dinsizliğe çekmek istiyor, itaat etmeyecek. Veya sabotajcı yapmaya çalışıyor, yahut mason yapmaya çalışıyor, itaat etmeyecek.
Hı hı.
Malını mülkünü bırakacak, aynı Ashab-ı Kehf gibi. Ashab-ı Kehf de o zaman bırakmıştı. Kur'an'da Kehf suresi Mehdi'ye bakar. 110 suredir, 18. ayettir. 110 çarpı 18, 1980 Mehdi'nin çıkış tarihine verir.
Maşallah.
Baştan sonra Kehf suresi Mehdi'yi anlatır. Ashab-ı Kehf'te ailelerinin ahlaksızlığından kaçan gençlerin konusunu anlatır. Bir araya geliyorlar Allah rızası için.
İnşallah.
Bu vazifenin istinad ettiği manevi kuvvet ve manevi kuvvet ve manevi ordusu yalnız ihlas ve sadakat ve tesanüt bir adalar, yani ölümüne bir arada da Allah'ın izniyle. Asla ayrılmıyorlar.
Maşallah.
Sıfatlarına tam sahip olan, tam sahip olan bir kısım şakirtlerdir, bir kısım talebelerdir. Ne kadar da az da olsalar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 313 kişidirler diyor.
İnşallah.
Manen bir ordu kadar kuvvet ve kıymeti sayılır. Kahredecek diyor küfrü.
Maşallah.
Delaleti kahredecekler diyor. İnşallah. Bunu anlatıyor. Ve tarih veriyor, zaman veriyor. Nerede olacak, nasıl yani? Bütün dedikleri çıkmış, hiç şaşmamıştır. Yani tek bir konuda şaşma yok. 71'de şu olacak diye olmuştur. 81'de şu olacak. 91, 2001, 2011, 97, 1997'deki olayları anlatmıştır. Şunlar olacaktı 97'de. Tağut kelimesinin ebcedini çözüyor ve şu olay olacak diyor. Aynı Sinan olmuştur.
Maşallah.
Mezarım yıkılacak dedi. Oldu. Şu yaşta öleceğim dedi. Allah'ın izniyle oldu. Daha önceki ta Abdülhamit olaylarından itibaren hepsini söylüyor. Bütün dedikleri çıkmış, olağanüstü metafizik bir insandır. Ve gözümden görmediğim bir şeyi de anlatmadım.
Evet.
Tek bir noktaya bakıp yazdıran bir insan. Ya normalde çok zor konuşan, mazlum, yani mütevazi, nezih bir insan. Çok mazlum, böyle hafif doğu şivesiyle konuşan, meramını zor anlatan bir insan. Ama bu kitapları yazdırırken tek bir noktaya bakıp sabaha kadar yazdırıyor, kesintisiz.
Maşallah.
Hiç nefes almadan yazdırıyor. Sabahleyin de kendisi de hayretle okuyor. Böyle bir insan. Tabii.
Maşallah.
Ve benim kanaatim gelmiş geçmiş en büyük müceddittir.
Evet.
Gelmiş geçmiş en büyük müceddittir. Yani Mehdi'den sonra Mehdi'den sonra en büyük müceddittir.
Maşallah.
O kadar mütevazi ve mazlum ki diyor, ben Mehdi'nin bir önce askeriyim, ona diyor talebeyim. Ona ortam hazırlıyorum, eserlerimden diyor ona yol hazırlıyorum diyor. Onun piştar bir neferiyim diyor. Hiçbir cihette diyor o acip şahıs gibi olamam diyor. Acip diyor yani.
Evet.
Bak acayip dedim, acip şahıs diyor. Ahir zamanın acip şahsı. Çünkü asla öldürülemez Mehdi, asla yenilemez. Baş edemez.
İnşallah.
Hazreti İsa da öyledir. Yani atom bombası patlatsa, işte ben demek istediği o. Ama yanlış anlatıyor. Hakikaten patlayacak bir şey olmayacak sen diyor. Kaderinde yok. Bir şey yapamaz. Mehdi diyor, ben diyor, ne diyor, tanıyamayacağımın korkusundayım diyor, evet. Mehdi diyor.
Bir çatara düşüp diyor, tanıyamamaktan, o duruma düşmekten korkarım
diyor. Korkarım diyor, Mehdi diyor. Gelince. Ben de dedim, ya başına geldi, ya gelmek üzere.
İnşallah Allah soruyor.
Evet,
İnşallah.
Doktorum buyurun, muhabbete devam edin.
Bu arada Adnan Bey, size izleyicilerimizin de soruları var.
Çok iyi olur.
Onları da hemen çok aktarmak iyi istiyorum. Talha Göksunlar Rize'den değerli hocam diye başlamış sorusuna. Evrimciler soyu tükenmiş canlıları ara geçiş formu diye kullanmaya çalışıyorlar. Ara geçiş formu nasıl olmalı? Canlılar mutasyonlarla evrimleşiyor olsaydı bugünkü hallerine gelene kadar milyonlarca değişik çeşit mutasyon geçirmiş hallerinin fosil olarak bulunması gerekmez miydi? Az önce gerçi bunun cevabını da verdiniz. Biz de bir ilk bölümünde konuştuk ama.
Ulan yiyelim seni. Benim çay gitti şu an. Abi onu... senin pamuğu bir gösterin bakayım sen. Bak. Benim tatlı kedim pamuk kimmiş biliyorsun. Zoom yapıyor musun abis? Daha bugün banyo yaptılar ikisi de.
Ay çok güzellermiş.
Bu pamuk.
Maşallah.
Efendim, bu da çikolata. İşte bu Allah'ın sanatı, yiyeceğim ben bunların kulaklarını hamhum diye.
Maşallah.
Oradan çayın içine. Ağzını burnunu yerim ben senin. Kulaklarını yerim ben senin. Çay zaten gitti biliyorsun değil mi pamuk? Biliyorsun.
Onu şöyle gözünü arkadaşlarımıza şey yap.
Yok gitti çay zaten, yapacak bir şey yok.
Değiştirebilirsek. Şöyle.
Maşallah.
Oh maşallah. Abisin canları bunlar. Ah, pamuk lütfen olay çıkardı.
Oradan kaçmaya çalışıyor.
Çikolata sen nasılsın bakayım? Bir bak abiye, bir bak bakayım, bir görüşelim gel.
Ne?
Ne söylüyorsun ne? Oh, çikolatamı da biraz, abisi ona da biraz zoom yapın da gösterin. Gel pamuk gel, hodisi çıkartma gel. Gösteriyor musun abisi pamuk? Çikolatayı şu an sunuyoruz değil mi? Evet. Çikolatayı bir göster şu güzel gözlerini.
Şey ama kameralara hiç bozmuyor da.
Evet,
hiç
ağır bozmadan ağır. Yani. Hani
hiç
önemli
tepki
değil
vermeden.
Falan. Ne olacak alışıyoruz falan. Oh diyeceğim ben bunları. Tamam abisi alabilirsin bunları, böyle sevimleri.
Mutasyona ilişkin konuşmuştuk ilk bölümümüzde de, ama tabii ki sizin görüşlerinizi de almak isteriz. Neler söyleyeceksiniz?
Bakın mutasyonda mesela bir kedi, hayvanın bir gözü kocaman olur, bir gözü küçük olur. Kafasında kol çıkar. Kolun üstünde bir göz daha ve burun daha olur. Efendim pençesi 8-9 dallı olur. Pençesinin olduğu yerden ayak çıkar.
Evet.
Ya yani mutasyon dediğin çok acımasız bir şeydir yani. Darmakeşaneler. Ne hikmettir bu evrimci kardeşlerimizin, o muhterem kardeşlerimizin düşüncesine göre mutasyon acayip nezaketli bir şey. Mesela sağ kulakta bir estetik güzellik yaptıysa sol kulakta da yapıyor. Gözde eğer mercek yaptıysa sağ gözde, mutlaka sol gözde de yapıyor. Onun olabilecek en mükemmel şekilde yapıyor. Mesela gözyaşı bezine mi ihtiyaç var? Hiç sorun değil. Yani anında şak mutasyon, bir al sana bir gözyaşı bezi diyor. Mesela odaklama sorunun var, mesela ışık ilgili yere gelmiyorsa o kolay ya, ne olacak, mutasyon hemen devreye geliyor. Şak onu da oraya getiriyor. Mutasyon olağanüstü akıllı, simetriye çok dikkat eden, hatasız, simetrik düzenlemeler yapan mükemmel bir sistem bunlara göre. Ama bilimsel olarak bakıyoruz, darmakeşer ediyor. Yani mesela sineklere veriyorlar, ışık veriyorlar. Hayvanlar darmakeşer oluyor. Yani evet. Kanatlar, ağız, burun falan böyle kamyon çarpmış gibi oluyor. Hiçbir şey yaramıyor hayvanlar.
Evet.
Hep yamuk yumuk. Evet. Hiçbir şekilde mükemmel bir hayvan çıkmıyor. Tabii bu arkadaşlarımıza bunları zaman zaman böyle detaylı anlatmak lazım. Yani biraz böyle sakin, huzurlu, güzel güzel anlatmak gerekiyor. Yani normalde anlatılmaz. Yani kardeşim ben yani geçenlerde anlattım ya, sen evet. Bir daha anladın, hoşunuza gitmiş.
Evet.
Çocuklara dedim, şimdi adam elektrik direğinin tepesine çıkmış, ben helikopterim diyor. Ya kardeşim diyoruz, yani helikopterin pervanesi o, şapkam benim pervane diyor. Ya kardeşim dönmüyor diyor, yok döndürürüm ben diyor, bak diyor, dönüyor diyor. Ben ne diyeyim yani adama? Değil mi? Tekerin nerede diyorsun? Aşağıda diyor, ayakkabıların teker diyor. Ben uçarım diyor. Ya aman, aman uçma diyoruz yani. Bak başına bir iş gelecek Allah'ın seviyesinde diyor. Uçarım ben helikopterim diyor. Şimdi bu durumdalar. Onun için yani şaşkınlığa düşüp ya bunlar ne yapıyor falan demek olmaz. Sakin sakin anlatacağız. Bir daha anlatacağız. Anlayınca kadar anlatacağız. Anlamasa da anlatacağız. Başka bir şey yok.
İnşallah.
Doktorum buyur.
Estağfurullah. Yani mutasyonları 60 yıl deney yaptılar. Meyve sinekleri, bakteriler üzerinde. Hı hı. Nagasaki, Hiroşima, Çernobil'deki kazalar evet. Biliyorsunuz. İnsanda kanser yapıyor. Yani çok net. Benim kanser hastalığım mutasyondan dolayı oldu. Yani mutasyon daima bozar. Evet. Hastalık, sakatlık ve ölüm meydana getirir. İnsanda bilinen 4000'den fazla bakın. 4000'den fazla genetik mutasyonla meydana gelmiş hastalık var. Hepsi bunların mutasyonla oluyor. Bir dünyanın en ünlü biyoloji kitabında diyor ki bir numaralı biyoloji kitabı. Bütün evrimci biyoloji kitabı. Bütün dünyadaki fakültelerde okutuluyor. Diyor ki bir diyor mutasyonun diyor faydalı olması ihtimali diyor arabanın motoruna diyor ateş edip diyor motorun diyor performansının yükselmesi gibi bir ihtimaldir diyor.
Böyle bir ihtimal olmayacağını evet, göre.
Değil mi?
Yani mutasyon mesela beyne elektriği göz kanalına götürecek sistemi mükemmel kurduktan sonra ya diyor ki şimdi bu elektrik buraya geldi. Görüntüye ait elektrik var ama şimdi bunu gören yok diyor. Bir de ruh mutasyonu yapayım diyor. Yani madde olmadan bir de ruh evet. Mutasyonu. Karşısına gören bir ruh yapı veriyor birdenbire. Mutasyon bu ya yani aklına esiyor. Bir ruh yapıyor bir de bakıyorsun görmeye başlıyor. Kulağı yapıyor önce. Ya diyor buraya işitmek için bir sistem hı-hı. Kurayım ben diyor. Elektrik akımını getiriyor beyne. Ama şimdi duyan yok. Duyan olması gerekiyor. Bir de duyan bir şey yapayım diyor. Yani duyan, yani onu duyan bir ruh yapayım diyor. Bir de onu yapıyor mutasyon. Yani böyle çok harika bir şey onlara göre mutasyon.
Bir de benim korktuğum bir nokta var. Çok tabii detayını bilmemekle birlikte tabii haberlerden takip ediyoruz çok fazla. Gıdaların genetiğiyle oynanması durumu. Bu belli bir süre sonra insanlarda da bir tahribata yol açacaktır değil mi? Hormonların dengesinin bozulmasıyla.
Tabii şu anda dediğiniz gibi zararlı ama Adnan Bey'in bir izah almıştı. Ben kendisinden nakledeyim. Ahir zamanda genetik mühendisliğiyle inşallah ilerleyen dönemlerde çok büyük ilerlemeler olacak inşallah. Oraya doğru gidiyor bilim. Bugün dediğimiz noktada değil. Dolayısıyla herhangi bu kimyasal hormonlarla olan müdahaleler insan sağlığına hakikaten yararlı değil. Zararlı o biliniyor. Fakat ileride bu bilimsel gelişmeler çok insanlığın lehine olarak inşallah kullanılacak. İlerledikçe bilim.
Oktar hocam, ben sözünü düzelteyim. Biraz da ben seni böyle eleştiren konu oluyor. Hiçbir şey olmaz. Öyle bir konu yok. Yani aslan gibi olur insanlar. Yani öyle bir konu olsa zaten ona karşı ilmi tedbirler de alınır. İnsan vücudunda o zaten parçalanıyor. Yani mesela domates yiyince domates parça olarak gelip insanın kafasına yerleşmez. Domatesteki faydalı maddeleri vücut süzer. Anormal bir şey varsa almaz. Dolayısıyla kanserojen bir madde de oluşmuyor. Yani vücut onları bir o zaman her şey kanserojendir. Olur mu öyle şey yani? Yani dışarıdaki hava bile kanserojen olabiliyor. Öyle bir olay yok. Ahir zamanda bu tarz yani tohumlarda mükemmelleşme olacağı ve böyle bir sistemin gelişeceği Peygamber Efendimiz tarafından bildirilmiş. Hazreti İsa zamanında olacak bunlar. Mesela inekler çok fazla süt verecekler. Yani kat kat fazla. Bu açıklanmış. efendim şeyde buğdayda muazzam bir gelişme olacak. Mesela bir tek buğday çok fazla, yani alışılmışın kat kat fazlasını buğday verecek. Bu da hadislerde belirtilmiş. Yani teknoloji de belirtilmiştir, tarımdaki gelişmeler de bildirilmiştir. Mesela diyor ki tarlalar öküzsüz ve sapansız ekilecek. Neyle ekilir peki o zaman?
Evet, evet, traktörle.
Traktörle ekilecek. İşte onu açıklıyor hadiste. Evet. Mesela Fırat'ın Fırat Nehri'nin kenarından ateş çıkacak diyor.
Evet.
Fırat kenarından ateş çıkacak. Ne, nasıl ateş ve ışık çıkacak? Nasıl çıkar?
Barajda.
Barajda elektrik çıkıyor işte. Elektrik. Hazreti Ali'dendir bu. Evet. Mesela Mehdi talebeleri diyor, eline bakarlar, dünyanın her tarafını görürler diyor. Bakın yeni yapıldı bu telefonlar, bilgisayar evet. telefonlar. Bunu yeni anlatıyor.
Eline bakar. Daha girdi. Evet.
Mehdi de diyor eline bakar, talebelerini görür diyor. Dünyanın her yerini görür diyor. Hazreti İsa da diyor bir mekandan bahsediyor. Bakar, dünyanın her yerini oradan görür diyor. Şimdi bakıyoruz, ben çocuklara gösterdim, internette basıyor. Kuş bakışı dünyanın tabii. herhangi bir noktası çok detaylı tespit edilebiliyor.
Evet. Tespit edilebiliyor.
İşte bakın Hazreti İsa döneminde olacak teknolojisi belirtiliyor. Demek ki Mesih'in gelişi de yakın inşallah.
Evet, inşallah.
Mesela kişi diyor kamçısının kamçısıyla konuşur. Yani mesela telefon tutuyor. Hı hı. Telefonun kablosu oluyor biliyorsunuz. Kamçı tarzında oluyor biliyorsunuz telefon. Kablosuyla evet. beraber. O devrin insanları anlaması için kamçı diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kamçısıyla konuşur. Ayakkabısının topuğuyla konuşacaklar diyor. Geçenlerde gazetede yazıyordu. Ayakkabı topuğuna telefon yerleştiriyor. Unutkan olan kişilere karşı. Yani unutmasınlar diye. Telefon ayakkabı topuğuna yerleşince adam ayakkabısından çıkarıyor ayakkabısını. Topuğuyla konuşuyor. Bak kişi diyor ayakkabısının topuğuyla konuşmadıkça kıyamet kopmaz. Yani Mehdi de çıkmaz diyor. Mehdi dönemin özelliklerindendir. Resulullah bütün teknolojiyi anlatmıştır. Mesela Dabbetül Arz'ı da anlattık. İnternet olduğunu, evet. bilgisayar olduğunu anlatıyor. Tıpkısıdır. Yani çok detaylı anlatılmıştır. Sen anlat biraz neler aklında kaldı Dabbetül Arz'la ilgili.
Dabbetül Arz'ın özellikleri kere Kur'an'da o söz başlarına geldiğinde ahir zamanda Allah'a iman, yani iman etmediklerini söyleyeceğini bildiriyor. Yani konuşan olarak bildiriliyor. Hakikaten bakıyorsunuz bilgisayarın böyle bir özelliği var sesli. Evet. Renkli olacağı bildiriliyor.
Çok renkli hoca değil mi? Evet. Ekranda her türlü renk var.
Evet. Kimse ona yetişemez diyor. Hakikaten bilgisayarın hızı saniyede trilyon hesabıyla evet. işlem yapıyor. Çok süratli, çok hızlı. Yetişilemiyor ona. Hiç kimse ondan kaçamayacak diyor. Hakikaten herkesin evet. her eve girdi artık
girdi.
Bilgisayar.
Her
herkesin önüne
artık.
Geldi bu şekilde.
Şeytanı öldürecek diyor.
Evet.
Darwinizmi, materyalizmi burada okuyanlar
evet.
olduğunda ne oluyor? Şeytanın sistemi çökmüş oluyor.
Çökmüş oluyor evet.
Şeytanı öldürecek derken yani onu fiili bir öldürme de şeytanın fikri sistemi deccaliyeti öldürecek diyor.
Evet.
Mehdi'nin de yardımcısı olmuş oluyor. Dabbetül Arz. Çünkü Mehdi devrinde çıkacaktır. Dabbetül Arz.
Evet.
Başka ne var?
Küfür kızdıracak özellikleri olacak.
Tabii simsiyah kesilir diyor küfür evet. diyor. Dabbetül Arz'la karşılaştığında. Ama diyor müminlerin yüzünü parlak, onların nuru artıracak diyor.
Evet.
Ve müminleri damgalayacak diyor. Yani Resulullah'ın mührüyle.
Evet.
Allah, Muhammed, Resul şeklinde biliyorsun peygamberin evet. mührü. Bir mühür vardır diyor. Yani o mühüre damgalayacak. Yani Peygamber Efendimiz'in mührü sallallahu aleyhi ve sellem her yerde görülecek. Allah'ın ismi, Resulullah'ın ismi, onun Resul olduğu, evet. hak din, İslamiyet her yerde duyulacak. Bu anlama geliyor.
İnşallah.
Elinde Hazreti Musa'nın asası vardır diyor. Hazreti Musa'nın asası neydi özelliği? Yaratılışı ispat etmesiydi. Firavun ne diyordu? Nil'in çamurlarından tesadüfen, Darwinistlerin aynısını söylüyordu. İnsanlar ve hayvanlar yaratıldı demişti. Hazreti Musa da buna karşı elindeki ağaç tahtadan asa fırlatıp attı. Bir anda hareket etmeye başladı ve onların attığı iplikleri şunu bunu oyuncaklarını hepsini yuttu. Yani şimdi halüsinasyon diyecek bir durum yok. Adamın ipi değneği yok, kaybolmuş. Yani dese ki o da halüsinasyon gösterdi dese, ya oyun oynuyor dese ama adamın hakikaten içi civa dolu, yılana benzeyen varlıklar atıyorlar. Civa dolu olduğu için hareketli gibi görünüyor. Ama Hazreti Musa'nın attığı yutuyor, hayvanın vücudunun içine giriyor.
Evet.
Ve hayvan ondan sonra kaçıyor yutup. Yani normal bildiğin yılan oluyor. Ve orada işte yaratılışı ispat etti Hazreti Musa. İlk neyi ispat ediyor? Yaratılışı ispat ediyor. Biz neyi yapıyoruz? İlk yaratılışı ispat ediyoruz.
Maşallah.
Mehdi neyi yapacak? İlk yaratılışı ispat edecek. Bizim görevimiz ne? Mehdi'ye zemin hazırlamak. Ortam hazırlamak. Talebesi olarak ona yol açmak.
İnşallah.
Onun bir neferi, bir öncüsü olarak hazırlık yapıyoruz. Dabbet öğreti işte bunu yapacak. Hazreti Musa'nın asasıyla yani yaratılışı ispat ederek insanlara Kur'an'ın gerçeğini anlatmış olacak. Ayeti bulabilir misin bana?
Dabbe.
Evet.
Bu arada hazır teknolojiden de bahsetmişken ben internet adreslerinizi hatırlatmak istiyorum izleyicilerimize. Programımızı harunyahya.tv internet sitesinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Aynı zamanda Sayın Adnan Oktar'ın eserlerine de harunyahya.org ve harunyahya.net sitelerinden de ulaşabilirsiniz ve ücretsiz olarak da indirebilirsiniz. Dedikten sonra tekrar sohbetimize dönebiliriz.
Bak diyor ki Cenab-ı Allah, şeytandan Allah'a sanırım, Nemr Suresi 81. Ve sen diyor körleri, düştükleri sapıklıktan çekip hidayete erdirici değilsin. Adamın artık gözü kör olmuş. Ne anlatırsan anlat anlamıyor.
Evet.
Sen ancak ayetlerimize iman edenlere söz dinletebilirsin diyor. İşte Müslüman olanlar bunlardır diyor Cenab-ı Allah. O söz başlarına geldiği zaman, Mehdi'nin zuhuru devri, ahir zaman, kıyamet alametleri başladığı zaman.
İnşallah.
Onlara yerden bir debbet çıkarırız. Dabbetül minel art şeklinde geçiyor hatırladığım kadarıyla. Onlara yerden bir dabbet çıkarırız. Bak yerden mamul, topraktan yani krom, çinko, alüminyum, manezyum, silisyum yani bütün bunun çatısı ondan oluşuyor zaten. Bakır. Çıkarırız. Yerden mamul bir dabbe çıkarırız. O da insanların bizim ayetlerimize kesin bilgiye inanmadıklarını onlara söyler. Konuşuyor mu bu?
Evet.
Konuşuyor. Gözü diyor domuz gözü gibidir diyor. Bakın aynı domuz gözü gibi küçük bir domuz gözü gözü var. Bakın diyor ki kulağı diyor fil kulağı gibidir diyor. Bak fil kulağı gibidir. Tam. Yani mutabık. Duyma gücü de var. Aynı fil kulağı. Yani fil kulağı nasıl geniştir?
Maşallah.
Değil mi? Nasıl her şey duyma yeteneği oluyor genişliğine? Bu da diyor bu geniş yapısıyla fil kulağı gibi duyar diyor. Ve her çeşit renk olması da tam mutabaktır. Her yere ulaşması yerin altına, üstüne, göğe her yere ulaşacak diyor rivayette. Yani bir adımda dünyanın öbür ucuna ulaşır diyor. Anında ulaşır diyor. İşte ama o devrin insanların anlayabileceği tarzda anlatılıyor. Müteşabih denir bak. Teşbihle anlatır. Mesela aslan gibi adam dersin. Bu adamın yani pençeli falan olduğunu göstermez. Yapılı bir insan anlamına geliyor.
Evet.
Kur'an'da da var. Mesela Cenab-ı Allah diyor ki şeytan Allah'a sarılın. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Bildiğimiz bir ip değil
i̇p
bu tabii
değil.
Ki.
Evet.
Allah'ın kitabına, güzel ahlaka, Kur'an'a sıkı sarılın anlamındadır.
Evet.
Hadislerde de böyle müteşabih hadisler vardır. Zamanı geldiğinde diyor Said Nursi ve zuhur ettiğinde ilimde rasih olanlar Allahu alem ve bil sevap diyerek bu hakikatleri ishar eder, açıklarlar diyor. Yani normalde gizli kalır bu diyor. Ancak tahakkukundan sonra anlaşılır diyor. Bakın tahakkukundan sonra, yani olay meydana geldikten sonra anlaşılır. Ve ilimde rasih olanlar, yani ilimde gelişmiş olanlar.
Evet.
Allahu alem, bak Allahu alem yani doğrusunu Allah bilir diye bu hakikatleri ishar eder, açıklarlar diyor.
İnşallah.
İnşallah. Çünkü dünya bir tecrübe meydanıdır. Akla kapı açılır diyor. Fakat ihtiyar elinden alınmaz. Öyleyse diyor, o eşhas diyor, Mehdi, Hazreti Mehdi. Hatta diyor, Deccal dahi diyor, kendisini bilmez diyor. Mehdi de kendisini bilmez diyor. Ama belki diyor, o eşhası ahir zaman yani Mehdi ve Hazreti İsa imanın nuruyla tanınabilir. İlk başlangıçta onlar bütün açıklığına rağmen, meydan okumalarına rağmen, başarılarına rağmen hem küçük bir cemaat olarak kalıyorlar, hem eziliyorlar, hem iftiraya uğruyorlar, hem hakarete uğruyorlar. Bütün dünyanın göz önünde geliştikleri halde dünya farkına varamayacak Mehdi'nin.
Maşallah.
Hazreti Yusuf gibidir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulullah diyor ne yönden benzer Yusuf'a diyor. Zindan yönünden benzer diyor.
Doğru.
Hazreti Musa'ya benzer diyor. Ne yönden benzer diyor. Korku yönünden. Onun devrinde korku kol gezecek diyor Peygamberimiz. Ve gizlenecek diyor Mehdi diyor.
İnşallah.
Hazreti Musa gibi gizlenecek. Rivayetlerde de var. O gündüz gizlenir, gece çıkar diyor.
İnşallah.
Yani bir süre böyle olacaktır. Sonra aleni hale gelecektir yani. İnşallah. Daha açık hale gelecektir. Gaybet-i Suğra ve Gaybet-i Kübra'dır yani. Mühim özelliklerinden mehdinin iki kere kaybolacaktır. Biri hapis yoluyla Allah-u Alem anladığım kadarını tahakkuk ettiğinde daha iyi anlayacağız. Biri de kendi gizlenmesi şeklinde. Yani mecburi gizlenme. Yani çünkü küfrün, masonların, komünistlerin, darvinistlerin, iddia edilen Ergenekon örgütünün, itin çakalın böyle, efendim, bölücülerin, PKK'nın, iddia edilen Ergenekon örgütünün satın aldığı bazı ailelerin hedefi haline gelecektir.
Evet, inşallah.
Çünkü neden bunu diyorum? Kehf suresi Mehdi'ye bakıyor. Oradan anlıyoruz. Ayrıca Mehdi'nin talebeleri diyor, evleri sırtlarındadır. Yani evleri yoktur diyor. Bir o gün orada, o gün oradadırlar diyor.
İnşallah.
Kimse onların evlenmeye yanaşmaz diyor. Duydular mı? Aman diyorlar. Allah'a sevgisin diyor. Yani sen aklını mı attın diyor. Onun için 313 kişi civarında kalacaklar. Son ana kadar. Fark edilemeyecekler.
İnşallah.
Allah'ın bir mucizesi. Allah onları bir nur perdesini örtecek. Fark edilemeyecek insanlar. Cayır cayır küfre ezecekler. Materyalizmi, darvinizmi yerle bir edecekler. Fark edilemeyecek. Son ana kadar. Son anda fark edildiklerinde bütün dünya ayağa kalkacak.
Maşallah.
İnşallah. Hazreti İsa'da da böyledir. Küçük bir Hristiyan grup ama Müslümanlığı çok andırıyor. Yani çok benzer Hristiyan, Müslümanlığı benzer. O grup içerisinde o güzel nezih bedenini Cenab-ı Allah onlardan odalarından biri, onların kaldığı bir evin odasını ona uyur halde bırakacak. Aynı elbisesi, saçları otana ayrık, kestane rengi saçlı, altın sarısı ve kestane karışık. Minik burunlu, küçük, sizin burnunuza benziyor. Ondan sonra geniş omuzlu, atletik yapılıdır Hazreti İsa. Ama elinden yüzünden nur akar, bakın ben açıkça söylüyorum. 100.000 kişiyi getirsinler, saniyesinde görür, anlar.
İnşallah, maşallah.
Yani olağanüstüdür peygamberler, yani bambaşkadır. Yani insanların yüzündeki nur gibi değildir onların nuru, yani çok şiddetlidir. Yani hemen anlaşılır. Onun için diyor, havası ve seçkinler onu iman nurunu tanırlar diyor Said Nursi Hazretleri. Yani öyle zor bir şey değildir. Yani ben İsa'yım demese daha iyi anlaşılır, bakar bakmaz anlarsın.
İnşallah.
O kıyafetine gönderilecek ki Cenab-ı Allah örnek olsun, beylik eşyaları da yanında olacak. Çünkü o haline alınmıştır göğe. İnşallah.
Gönül gözünün açık olması.
İnşallah. İnşallah. Şey.
Evet. Yani insanlar hani bakarlar ama görmek istediklerini görürler ya sadece. Evet. O biraz gönül gözünün açık olması.
Geldikten sonra sanıyorum. Hepsini Müslümanlığa da verecek Hristiyan alemini. 3 Kur'an ayeti var. O kıyamet için bir alamettir diyor Cenab-ı Allah. Hazreti İsa'nın gelişi. Sana uyanları diyor, Hazreti İsa'ya bak hitap ediyor. Hiçbir peygambere böyle hitap etmemiştir Allah. Bak bir tek Hazreti İsa'ya. Kıyamete kadar küfrün üstüne geçireceğim sizi diyor. Dünyaya hakim edeceğim sizi diyor. Bu nasıl olur? 12 tane daha varisi.
Evet.
Demek ki milyarlarca insan ona tabi olacak. Evet. Ayrıca Cenab-ı Allah bir ayet daha söylüyor. Bakın hiçbir peygambere bunu söylememiştir. Ehli kitaptan diyor sana iman etmedik, tek bir fert kalmayacak diyor Allah. Tamamı iman edecek diyor.
İnşallah.
Mucize. Bütün dünyada herkes iman edecek. Yerin altında, üstünde, Eskimosu, evet. Afrika'daki bilmem şu bu falan. Bütün dünyaya gelecektir Hazreti İsa. İnsanlar onunla bağrına basacak. Yüz binlerce insanın yüzünü mesedecektir Hazreti İsa Aleyhisselam.
İnşallah.
Ama kitap getirmeyecek. Yani kitap getiren peygamber tabi olan peygamberdir. Yani o şeyi kalkmazlar. Peygamberlik sıfatı kalkmayacaktır. Ve mucize gösterecek. Said Nursi diyor, Mehdi'nin Deccal'e gücü yetmez diyor, Mesih Deccal'e. Mucizatlı peygamber gerekir diyor. Çünkü adam halüsinasyonlar tabii gösteriyor falan. Nasıl yapacak Hazreti Mehdi? Yapamaz yani.
İnşallah. Efendim çok teşekkür ediyorum.
Teşekkür ediyorum.
Bu keyifli sohbet için birçok konuyu farklı yönleriyle derinlemesine hep birlikte bir sohbet havasında konuştuk.
Maşallah.
Çok teşekkürler.
Ben de teşekkür ediyorum.
Teşekkür ederim.
Evet, bir labirent programının daha sonuna geldik. Yeniden yeni konularla, yeni sohbetlerle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın efendim.